Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Karşımda Levent abi var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. Yine birlikteyiz gündemi değerlendirmek için.
Evet. Teknoseyir.com'un Facebook ve Twitter adreslerini hatırlatalım. /teknoseyir bu kadar.
/teknoseyir. Evet. Twitter'da da.
Bize laf atmak isteyen varsa da hashtagimiz de teknoseyir.
Evet. Bunu kullanabilirler. Facebook'a bekliyoruz.
Oradan
Twitter'a bekliyoruz.
Facebook'un farkı şu. Orada video yayınlayabiliyoruz. Sadece
evet,
orada yayınlanan.
Evet. Facebook'ta sürpriz paylaşımlar olabiliyor. Anket gibi şeyler evet. Olabiliyor. Twitter'da da hani ya site çöktü. Bir saat sonra geri dönecek merak etmeyin falan türü önemli duyurular yapılıyor.
Ya da işte video geç girecek ya da girmeyecekse.
Evet. İletişim. Yani dolayısıyla ikisi de önemli.
Evet.
Biz spam için kullanmıyoruz. İletişim Tabii. için kullanıyoruz.
Haftalı gündem yoğun abi.
10-15 Aralık.
10-15 Aralık. Sona yaklaşıyoruz.
Yılbaşına. Yabancı sitelerde falan şey başladı zaten işte son geri sayımlar falan. Onlar bir advent calendar diyorlar. Böyle Noel takvimi gibi bir şey oluyor. Genelde işte çocuklar hani Noel'de çıldırıyorlar ya hediye evet. gelecek diye. Hani gün sayıyor falan. Onun için o yabancı siteler de onu yapmaya başladılar falan.
Tabii bir de başka şey de var. Onlar da alışveriş haftası olacak.
Onlar ama aldılar daha çok. Hani o indirimler falan yaşandı. Ha şey tabii son güne bırakanlar. Tabii. Biz olsak son gün alışveriş ederiz. Ama hani hesabını bilenler o Black Friday falan ha, aldı alacağını. Bilmeyenler bayılacak parayı.
biz de abi geçen hafta Rock FM'e konuk olduk.
Evet Teknoseyir'e. Teknoseyir değil ya. Tekno Safari'ye konuk olduk.
Evet Tekno Safari.
Teknoseyir Tekno Safari'ye konuk oldu. Öyle diyecektim de. Yanlış söyledim. Timur ve Murat sağ olsunlar bizi konuk ettiler. Güzel bir sohbet oldu.
Biz de onları çağıracağız.
Dinlenebilir değil mi?
Şey tabii kaçıranlar internetten dinlenebilir. Linkini koyduk.
Tamam. Bize de misafir olacaklar. Daha paslaşacağız.
Tabii.
Teknocular karşılıklı.
Evet.
Paslaşacak önümüzdeki günlerde de.
Bir diğer bizden haber de bizim Burak Akmenek. Fraktist sitesini açtı.
Evet, kendi sitesi, kendi girişimi.
Evet, kendi donanım inceleme sitesi.
Evet, fraktist.com mu, com.tr mi?
Fraktist.com, evet.
Linki zaten olacak.
Evet.
Burak'a destekleyelim. Burak yorum rekoru kırdırdı bize.
Neredeyse, evet. Abi zaten dikkat et, geçen senede de yorum rekorlarından bir tanesi neydi? Erdem'in katıldığı programdı.
Misafiri dövme şeylerinde konusunda yorum rekoru kırılıyor. Ya orada tabii ki şöyle Burak acemi bir isim değil. Burak televizyona program yapmış bir isim. Dolayısıyla hani editörlük de acemi değil ama teknoseyirin acemisi.
Evet.
Bizim tarzımızın acemisi.
Tabii.
Çünkü Burak bir de oyun dergiciliğinden geliyor. Onların teknik detaylara bakışı bizden farklı. Biz tabii. çok hani yabancı tabirle hardcore takılıyoruz. Onlar daha deneyim bazı takılıyor. Biraz da bir şey de olmuş, bir heyecan olmuş. Yani orada ben şuna üzüldüm. Burak dersini çalıştığı şeyleri aktaramamış.
Evet.
Yani not aldığı, hazırladığı bilgileri aslında aktaramamış. Ama hani aşılır bunların hepsi. Yani burada önemli olan işte küsmesin.
Tabii.
Yani çünkü olur bunlar.
Hı hı.
Çok normal. Biz de bu işi anamızdan yaparak doğmadık. Bilerek doğmadık. Bence hani ikinci, üçüncü videoda çok değişecek.
Bir de bizi şey zannediyor olabilirler abi. Hani kendi programlarımızı sürekli tekrar ediyoruz. Provasını yapıyoruz. Metnini yazıyoruz. Öyle çıkıyoruz. Öyle
yok.
Bir şey yok. 500'e yakın videonun hepsi ilk çekim neredeyse.
Evet, evet. O yüzden hani bizim tarzımız da felakete yol açmaya gebe bir tarz.
Evet. Ama bunun hani, da başka yolu yok yani.
Evet, evet. Yok şey olacaktır. Hani biz de birazcık belki bu kendi tarzımız, çalışma tarzımızı biraz daha hani prova yapamayız.
Ama zamanımız yok.
Belki hani biraz daha şekillendirme önde hani bir neleri konuşacağız, hangi başlıkları konuşacağız zaten yapıyoruz ama biraz daha detaylı gidersek daha oturmuş olacak herhalde.
Herhalde. Bakalım zaten yeni programlarla çekeceğiz.
Evet.
Şöyle hani bunun başka türlü yolu yok. Herkesi kameranın önüne atıyoruz. Can'ı da attık.
Tabii.
Hani bak Can bir de daha önce hiçbir yere çıkmamıştı.
Tabii Can'ın enteresan tarafı Can'da bir doğal bir şey var, yetenek var. Yani o adam ilk gün, ilk dakikadan
evet.
Hayır, topu aldı gitti.
Daha önce video çekmemişti bir de. Evet. O ilk videosu, hayatının evet. ilk videosundan itibaren.
Topu aldı gitti ama hani onun kimi adamda olmuyor. Hani evet. Ters tepiyor. O yüzden hani birazcık şey var ama hani şuna inanıyorum. Pürüzler giderilir.
Tabii canım.
Sorun olmaz.
Bir şey yorum geldi. Biz Samsung'u incelemiyoruz ya, bilerek mi yaptınız?
Ha evet. Pisliğine. Yok canım, onu yapmayız zaten, öyle şey yapmayız. Yani incelemezsek incelemeyiz ama biz sonuçta şey yaptık. Kavgalı olduğumuz firmanın bile ürününü düzgün bir şekilde profesyonellik dahilinde inceledik. Çünkü ne oluyor? Kimi zaman sen firmayla kavgalısın ama okuyucu, ürün önemli. Okuyucu soruyor, istiyor. Ne yapıyorsun? Yapıyorsun ama özelde kavgalısın ayrı. Evet. Ama yansıtmadık hiçbir zaman. Dolayısıyla hani böyle bir sabotaj yapmayız.
Bir de zaten şey var, hani firmayla kavgalı hiçbir zaman olamazsın. Firmanın işte ajansının beceriksizliğinden dolayı ajansıyla kavgalı yani olur. İşte. İletişim sorunu olur yani o
aslında. Tabii.
Biz hatta söyleyelim, Samsung'dan enteresan da bir ürün geldi. Onu da önümüzdeki haftalarda inceleyeceğiz.
Evet.
Hiç beklemiyorduk. Çat kapı bir telefon çaldı, biz geliyoruz diye.
Göreceğiz ama hani Samsung'la daha yolumuz var.
Tabii.
Hani daha yoğun bir çalışma sağlamak için. Çünkü güncel ürünleri geç kalıyor.
Evet.
Falan filan. Yani bize geç kalıyor falan filan.
Bu haberde senden abi 7DX Party.
Evet.
Yeni versiyonu.
Geçen sene biz bunu TeknoSeyir'de bir videoda bahsetmiştik 7DX Party'nin ne olduğundan.
Evet.
Bu seneki parti 15-16 Aralık tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Kuzey Kampüsü'nde. İşte ne klasik eski bilgisayarlar, yeni bilgisayarlar, eski bilgisayar kurtları, yeni kurtlar, kurt adayları, kurtçuklar demeyelim yanlış anlaşılır. İşte bir araya gelecek iki gün. Yine demolar yapılacak, grafikler çizilecek, müzikler yapılacak. Yarışılacak ama hani bu şey bir yarış, öyle dostça bir yarış, öyle bir acımasız bir rekabet ortamı değil.
Sen ne yapıyorsun orada?
Valla ben oralarda dolanacağım. ben organizasyonun içindeyim. O yüzden hani bu yarışmalara verilecek ödülleri falan ayarlıyorum. Yine o işlerle uğraşacağım. Bir de tabii ki ben çok konuşan bir adamım, orada da konuşup duracağım. güzel olacak, hani isteyenler uğrayabilir. Linki şeyi var. Gerçi biz bunu dinlerken, çoğu kişi dinlerken parti olmuş bitmiş olacak. Geç kaldık haber vermekte ama hani cumartesi sabahı dinleyenler varsa cumartesi günü orada olacağız. Akşama doğru daha çok gelmiş olur herkes. Geceyi orada geçireceğiz. Pazar günü orada olacağız.
Nasıl geçiriyorsunuz geceyi?
Vallahi muhabbetle. Tekno muhabbetle
yani geçiyor. Yani uyumuyorsunuz yani.
İsteyen uyuyor. İsteyen uyuyor. Hatta hani uyku tulumu getiren falan oluyor.
Ya onun için sorun.
Çünkü sonuçta üniversitedeyiz, hani yatak yok. Sırada uyuyorsun. Öğrencilik günlerine dönüyorsun. Dersi dinlerken uyuduğun gibi uyuyorsun. Ya da işte kimisi teçhizatlı arkadaşlar uyku tulumu falan getiriyor. Bir kenara kıvrılıyor. Ama uyunmuyor ya, çünkü muhabbetle geçiyor. Bir de çoğu yılda bir kere gördüğün adamlar, partiden partiye gördüğün adamlar.
Zaten senin çalışma saatlerini sabah 5-6 olmuş.
Yani bana çok koymuyor. Bir de şimdi orada birisi vay Amiga 1200 geldi, vay işte şu Atari 800XL var şurada, şuna bakalım, buna bakalım derken sabah oluyor.
Evet. Peki her demo partisinde ayrı bir makine geliyor mu, yoksa herkes aynı makineleri mi getiriyor?
Valla değişik şeyler geliyor ya. Herkes hani eline yeni geçirdiği göstermelik güzel bir şey varsa onu getiriyor. Kimi zaman kimisi tamire getiriyor. Bu sene tamir atölyesi olmayacakmış. Normalde bir Özkan ustamız var, o takımlarını toplayıp gelir. Hani böyle bir Amigan falan bozuksa getirirsin hemen ayaküstü. Halledilir 5 dakikada. bu sene olmayacakmış o. Ama hani her sene aynı şeyler gelmiyor. Yani her sene değişik bir şeyler geliyor. İnşallah bu sene de güzel şeyler gelir. Çünkü bu birazcık spontane oluyor. Yani önceden genelde pek bilmiyoruz ne Anladım. Kadar şey gelecek, neler gelecek. Ama tabii PC'ler de var. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Kulübü, Compaq işin içinde. Compaq kendi yarışmalarını da yapıyor. Algoritma tabanlı, programlama temelli şeyler yapıyorlar, etkinlikler yapıyorlar. Yani gençlere de şey var, bu 40 yaşında saçı dökülmüş adamların etkinliği değil yani. Gençlerde evet. yaşlılar kadar var. Şey bilmek de gerekmiyor. Yani müzik yapmayı bilmek, grafik çizmeyi bilmek gerekmiyor. Ama merak ediyorsan bunları, bunları sorabileceğin çok hani nasıl söyleyeyim, damar adamlar var. Hani çünkü genelde Murat hani bu partide gelsen işte Commodore 64'te resim çizerken göreceğin adam zaten pazartesi günü de ofiste şeyde Photoshop'ta illüstrasyon yapıyor. Aslında işi o adamın. Müzik falan şeyi öyle. Yani oradaki müzisyenlerin çoğu gerçekten de müzisyen. O yüzden hani ve bir şey sorarsan da anlatılır. Hani bizim camiada şey yok. Kimi camiada anlatılmaz. Ben mesela çok konuyu dağıtmayalım. Model uçak işiyle de uğraşıyorum biliyorsun. Mesela o camiada sorarsın. Ya adam mesela süper bir kamuflaj yapmış uçağa. Abi nasıl yaptın bilmem ne dersin. Ya yapıyoruz be Levent'cim falan denir. Geçilir. Söylenmez. Ya da hani peki camiaya yıkmayayım ama hani bir iki ustadan bu tavrı gördüm. Üstattan. Bizim bilgisayar camiasında tersi yani adam hatta abartılı derecede zaman ayırarak sana anlatabilir bir grafik tekniğini ya da bir müzik tekniğini şeyini. Merak eden uğrasın. Katılım ücretsiz.
Tamam. Bir 12-12-12 deliliği yaşandı.
Fark etmeden geçti gitti valla. İnsanlar ama evleneceğiz diye çıldırmışlar.
Ya, boşanıp evlenen olmuş yeniden.
Ya çocuğu... Sezaryen'le çocuk doğuran var ya. Evet. Hani çocuğun doğum şeyi gelmemiş daha. Diyelim hani belki iki gün sonra doğacak. Yok. 12-12-12'de doğacak. Ne şey oldu? Doğacak da ne olacak yani? Şey uzaya mı gidecek? Seneye 12 yok. Seneye 11-12-13 var.
Evet. Hatta dakikaları da eklersen 14-15-16 var.
İşte o daha bence güzel bir tarih. İşte Allah akıl fikir versin insanlara. Ne diyelim Murat yani? Evet. Buna böyle bunun da şey yapanlar.
Şu uluslararası toplantı vardı Wikit. Devam eden. Evet, Wikit. orada hiçbir şey çıkmayacağı belli oldu.
Ya aslında durum kötü. Çünkü çok sayıda ufak, nispeten az gelişmiş ülke şey istiyor. Bunların hepsi işte sansürcü, baskıcı ülkeler, demokrasi sabıkalı ülkeler. İnternetin kontrolü Birleşmiş Milletler'e geçsin. Dolayısıyla hükümetlere geçsin istiyor. Fakat Amerika, İngiltere falan gibi daha güçlü ve hani nispeten daha gelişmiş ya da işte demokrasisi biraz daha gelişmiş tartışılır da özgü kişisel özgürlüklere daha fazla yer veren ülkeler kabul etmediler. Amerika ben bu şekliyle kesinlikle imzalamam dedi. Amerika'nın şu an itibariyle ne oluyor bilmiyorum. Yani şu saatlerde oralarda da bir şeyler konuşuluyor.
Bir kişi bile itiraz etse, bir ülke bile itiraz etse hiçbir şey alınamıyor. Bir karar alınamıyor. O yüzden
Amerika
bir şey çıkmayacak.
İmzalamayacağım dedi.
Amerika'nın derdi de şu. Hani kontrole geçsin dedikleri hizmetlerin neredeyse tamamı Amerikan firmaları.
Tabii.
İşte herkes, bütün baskıcı rejimlerin ilk banladığı şey Google.
Evet.
Atıyorum örnek.
Evet.
Dolayısıyla Amerikalı şirketlerin hizmetleri aksayacak. O ondan yapıyor yoksa demokrasiden tabii, değil yani.
Tabii ki. Ama işte şey de belli oldu. Hani interneti sansürlemek isteyenler de kabak gibi
tabii.
çıktılar ortaya. Bir de tabii bu arada bu Wicked'de Türkiye gerçeği var.
Evet.
Şimdi Türkiye buraya gitmiş. 5 kişiyle mi ne gitmiş? Hatta galiba Süper Online falan da işin içindeymiş.
Bilmiyorum.
Tamam da gittiler de ne konumdalar, bizim söylemimiz, duruşumuz nedir, biz ne diyoruz orada? Hiçbir şey belli değil.
Yani bir şey dediğimizi zannetmiyorum.
Dinliyorlardır daha çok ama oy verecekler yani.
Yani ne olacak? Bir şey olmaz.
Çoğunluk neye oy veriyorsa. Ya en yasakçı oy neyse onu veriyorlardır. Yani yasakçı ne şey varsa ona destek oyu veriyorlardır.
Bu hafta bir de iPhone 5 telaşı vardı. Herkes, bütün o 3 operatörde kontratlı fiyatlarını açıkladılar.
Geceden kuyruklara falan girildi geçen gece.
Öyleymiş.
Şeyde, Bağdat Caddesi'nde sabahlanıldı. Biz sabahlanıp kuyruklara girildi falan filan.
Linklerde verdik tarifeleri, detaylarına oradan bakarlar.
2 milyardan pahalı değil mi?
Pahalı. Peşin 2150'ye falan geliyor, yuvarlak söylüyorum.
Çok para.
Çok para tabii. Evet ya, bilmiyorum, iPhone'un şeyi hala bu kadar, hani eskiden hakikaten bir taneydi de.
Evet.
Bu kadar seçenek arasında hala bu kadar yüksek fiyat.
Şey de bitti Murat.
Rüzgarı da eskisi gibi değil.
Havası azaldı. Evet. Şimdi çünkü bak, kimi adam işte teknolojisine bakıyor, kimi adam uygulamalarına bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor da kimi adam da işte şey, iPhone abi falan. Hmm. Şimdi o iPhone abi artık eskisi kadar abi dedirtmiyor. Hani çünkü çok artık şey de var.
Herkes de var.
O adamlar, o tür adamlar çok yayıldığı zaman kullanmazlar. Çünkü olmuyor, diyor ki ya işte benim şoförümde de var bu zaten işte. Bir anda bitiyor adam için telefon. İşte iPhone o kısmını birazcık bence kaybetti. Hı hı. Artık eskisi kadar hava basma aracı değil.
Evet.
Yeni değişik bir şeyler lazım. Daha pahalı bir şeyler lazım.
Abi ya da yeni nesil iPad'e başlamış.
Bak onu al mesela. Avia kendisi satıyor.
Evet. Hmm. Satsın bakalım.
Herkes bir şeyler satıyor da Apple'ın kendisi.
Değil mi?
Dükkanı açacak.
Evet. Bu kadar adam ona hizmet ederken de ne uğraşacak aslında bakarsan. Bakayım. Şöyle söyleyeyim. 16 GB 83 TL, 32 GB 95 TL, 64 GB 106 TL'den başlıyormuş.
Taksidi.
Hı hı.
2 ay, 2 yıl.
Evet. Bu 2 yıl.
Çok be.
Kontratlı.
En acı şey ya, o 2 yıl içinde o aldığın şeyin 2 tane yeni modeli çıkacak. Senin borcun daha bitmeyecek.
Evet. Diğer habere geçeyim. Yine hala devam ediyoruz Apple'la. Nihayet Google Maps çıktı.
Evet, Google iOS Maps iOS için çıktı. Bayağı ilgi uyandırdı.
Evet, yani böyle bir ferahladı herkes. Çünkü iOS'un kendi haritaları rezalet olduğu gibi insanları yanlış yönlendirmiş.
Evet,
bile.
Google reklam falan da verdi bu iOS haritaları için. İlk kez görüyorum bunu. Ben yani böyle bir harcama yaptığını Google'ın.
Yorumlar şöyle diyorlar ki, hani Google bunu çıkardı ama parayla satsa millet yine alacaktı.
Alırdı.
Niye bedava veriyorlar diye böyle alırdı. Şey, fırsat.
iOS 6 haritalarına güvenen bir grup gezgin de Avustralya'da doğada mahsur kalmış. Hedeflerinden 40 mil mi, 60 kilometre mi uzağa düşmüşler. Felaket. Doğru mudur bilmiyorum. Yani bu şey de olabilir. Hani
geyik de olabilir biraz.
Evet, bir bok atma haberi de olabilir ama ama haritaların durumunun felaket olduğu belliydi. Bilmiyor muydu? Bu arkadaşlar demek ki hiç okumuyormuş. Hiçbir teknoloji yayınını okumuyorlarmış. iPhone iOS 6 haritasıyla yola çıkılmayacağını biliyor herkes.
Evet. Bir de patent haberi çıktı biliyorsun bu hafta. Bir tanesi iptal edildi.
Ya
dokunmatik ekranla ilgili olan, multitouch ekranla ilgili olan.
Hem de önemli patent, yani önemli dediğim teknolojik olarak hiçbir anlamı yok ama tasarım olarak önemli patentlerden birisi iptal edildi. Zıplama patenti.
Evet.
Menünün dibine gelince şöyle bir esniyor ya ekran. Hmm. Onun patentini iptal ettiler.
Yani etmese, ya bir şey olmaz bundan. Bir zarar gelmez ama ilginç.
Ama işte Apple'ın da bir elindeki silah gitti. Çünkü
evet.
Ondan da mahkemeye veriyordu millete. Son Apple haberiyle artık bitirelim.
Apple ve Google Kodak'ın patentlerinin peşinde. Kodak gidici olduğu için.
Evet. Kodak'a bir yardımda bulunuldu ama patentleri satması hatırıyla.
İkisi ortaklaşa.
Evet.
Google. Niye ortaklaşamıyorum Apple'ın bu kadar parası varken? 500 milyon dolar karşılığında patentleri bize verin diyor. İkisi. İki firma.
Ya o birazcık da şöyle. Bu patentler işte mahkeme yaratmaya gebe patentler. Alıp hani tehlikeden korunalım.
Hmm.
Ortak işte hepsi para yatıracaklarmış. Alırlar artık. Sonuçta kim alacak? Bunlar almazsa da o patentleri kim alacak? Çünkü
evet.
Bunlar 500 milyon dolarlık, 700 milyon dolarlık patent portföyü. Kime satacaksın? Ancak Google'a, Apple'a falan satacaksın.
Evet. Yani hayır, mesela Apple gidip hepsini alabilirdi bence.
Yok, bunlar işte şey oluşturacaklarmış Murat, böyle alırdı tabii de havuz oluşturacaklarmış. Hı. İşin içine hani böyle çok ufak, yani nispeten ufak firmalar bile, Apple ve Google'ın yanında ufak sayılacak firmalar bile, HTC falan da var galiba. Komple herkes 3-5 bir şey atacak anladığım kadarıyla. Atsın o abi. Patentler de işte hani ortak herkesin malı olacak. Herhalde şey olmayacak, mahkemeye sonu açmayacak artık.
İyi,
ya da belki hani Apple'ın çok para verenlerin malı olur da diğerlerinin de kullanma hakkı olur falan artık. Zenginlerin parası bizi çok yormasın.
Google hatta Twitter ikisi birden şeyi duyurdular. En çok arananlar listelerini duyurdular.
Evet. İlginç bir şey var mı?
Vallahi tahmin edeceğin üzerine Gangnam Style 2 numara. Hurricane Sandy 3 numara dünyada. 1 numaraya Whitney Houston'ın ölümü.
Büyük olaylar olmuş. Genelde değil mi? Böyle
evet.
Şey, olimpiyatlar.
Evet, sinemada da bak Hunger Games falan 1 numara olmuş. İlginç. Kitabı çok sattı ondan.
Prometheus.
3 numarada o ilginç.
3 numarada.
Enteresan. Skyfall 2.
Enteresan. Yani şeyle pek uyuşmuyor bizim. Tamam. iPad 3. Biz elektroniğe bakalım. iPad 3 1. Galaxy S3 2, iPad Mini 3.
Evet, 3 tane iPad.
Hava yollarına baktım ama Türk Hava Yolları yok.
İlginç bir şekilde tüketici elektroniğine Nokia Lumia 920 10. sıradan girmiş bu kadar geç çıkmasına rağmen.
Evet, demek ki biraz daha kalsa daha evet. Oturacaktı.
Surface da 8 numarada.
Evet.
PlayStation 6 numarada. Ne alaka?
Adam aratıyor demek ki.
Belki. Ya. Türkiye'ye bakalım trendlerde. Bir numara Facebook, iki YouTube millet. Oradan girdiği için Google'a.
Yani evet, o aslında tamamıyla şey, yani kesinlikle arama değil. Sadece adam Facebook'a oradan giriyor. Facebook yazıp giriyor.
Araba oyunları 6 numarada.
Ne ilginç değil mi? Yani araba oyunu yani demezsin ki öyle bir işte, ama yani biz bundan kaybediyoruz zaten.
Evet, anlamıyoruz insanları.
Evet. Muhteşem Yüzyıl 1 numara evet, mesela.
Başbakan'a selam olsun.
Evet. Nispet yapar gibi evet. Bir numara çıkartmışlar. Behzat Ç yok.
Evet bak dizilerde. İlginç. Yok.
Hadise 1 numarada ünlüymüş. Ama mesela Hadise, hep Hadise, her Hadise aratan Hadise'yi mi aratıyor acaba?
Ha değil mi?
Biz de aratalım abi, Hadise ne varmış?
Bakayım.
Bak bu spor takımları şeyinde kavga çıkar.
Galatasaray 1, Trabzon 2. Evet. Fenerbahçe nasıl 3 ya? Evet. Hayır, bir de Fenerbahçe'nin bu sene şikeydi mikeydi bayağı gündemdeydi yani.
Evet, tahliye oldu falan filan ama yine de. Halil Sezai 4 numaraymış. Kötü. Kötü. Ama bu Türkiye için niye şeyi yayınlamamış böyle...
Değil mi? Çok detay yok.
Türkiye için yok. Ünlüler, televizyon dizileri falan. Tüketici elektroniğinde Türkiye mesela nasıl? Bizi ilgilendiren şeyler yok. Biraz yüzeysel kalmış.
Evet, diğer maddeye geçiyorum abi. Gmail 18 dakika kadar çalışmamış.
Evet, hafta içi öyle bir şey oldu. Abartıldıkça abartıldı. Yani manşetlere falan taşındı. Gmail çalışmıyor. Aman tanrım. 21 Aralık'a bu kadar az kala bir gösterge mi bu Gmail'in çalışmaması? 18 dakika çalışmamış. Bir yazılım yükseltmesi yaparken bir yük dengeleyicide bir sorun olmuş. Düzeltilmiş. Veri kaybı yok kimse için. Ama şey garip ya Murat. Şimdi öyle hani şu webde, internette tık kapma yarışı öyle artık çakallığa dönüşmüş ki. Gmail çalışmıyor. Hemen işte bazı tekno televole siteler var ya ülkemizde. Evet. Teknolojinin televolesini yapan. Hemen adam abi başlığı atıyor. Gmail işte göçtü, tüm detaylar haberimizde. Twitter'a çakıyor bunu. Giriyorsun adamın haberine. Haberin özeti şu. Yani şey, şu anda bizim de hiçbir bilgimiz yok. Gelişmeleri de aktaracağız. Ya git ya, defol git ya. Lütfen git yani. Bu şeyi dolandırmak, bu insanları dolandırmak. Evet. Yani adamın tek derdi tık işte. Bir tık daha aldı ya, tamam abi yani. Defol git, kullandım seni, attım. tıkını aldım senden.
Evet. Google'ın Android virüs tarayıcısı var biliyorsun Levent abi. Bununla ilgili,
server tarafında.
Evet, server tarafında. Bununla ilgili bazı çalışmalar yapılmış ve sonuç hiç parlak çıkmamış.
Hem de bayağı kötü çıkmış.
1260 deney yapılmış.
Evet.
%93'ünü ancak yakalayabilmiş Google'ın sistemi. Yani 1260 zararlıdan 193'ünü. Evet. Ki bu da işte 15,
%15. %15 kadar.
Evet.
Android'in diğer uygulamalar
zayıf noktası işte.
90'lı %51'den %100'e kadar şey yapıyormuş. Başarısı diğer uygulamaların. Çok başarısız. Ancak işte şöyle bir not düşmüş bu araştırmayı yapan araştırmacı. Google geçtiğimiz günlerde Virus Total diye bir arama, uygulama tarama sistemi satın almış. Diyor ki Virus Total'in başarısı Google'ın şeyinden çok daha yüksek. Google'ın kendi sisteminden çok daha yüksek. Google da bu sistemi satın aldığına göre entegre edecektir kendi sistemine. Dolayısıyla durumu düzeltecektir diye bir yorum getirmiş.
Bekleyelim görelim.
Evet. Bu tamamıyla Google'ın kendi sunucu tarafında yaptığı tarama işlemi.
Google'da ikinci, üçüncü daha doğrusu haberimiz vergi cenneti.
Bayağı tatsız bir haber.
Ya bu yeni bir haber değil ya, biz bundan önce de yaptık. Yani bu bilinmeyen
şimdi
bir şeydir.
Şimdi şöyle, Google'ın vergi kaçırdığı konusu son 1-2 aydır dünyanın gündeminde, Avrupa'nın özellikle.
Hepsi kaçırıyor ama aynı gündeminde. Yöntemle.
İşte ama bu sefer bayağı bir güzel bir para indirmiş Google.
Evet, rekor kırmış.
İşte o yüzden, çünkü ne yapıyorlar? İşte böyle vergi cennetleri var işte. Yok Bermuda bilmem ne, garip garip yerler. Belize, McAfee amcam gibi. Adam şey vardır ya, hani böyle iş yaparsın bazen yabancı firmaya, adamın adresi şey çıkar, Kayman Adaları falan böyle. İşte bunlar hep nalyon firmalar. Adam firmanın merkezini vergi cennetinde gösteriyor. Vergi cenneti dediğin ülkede hiçbir üretimi olmayan, ekonomisi olmayan bilmem ne uyduruk bir ülke. Normal ülke, gelişmiş ülke %25 gelir vergisi alacaksa bu diyor ki abi ben %5 alırım. Zaten hiçbir gelirim yok. Gel ben de kayıtlı gözük işte. Google'da bu olanakları dibine kadar kullanıyormuş. Bermuda'daki bir öyle bir göstermelik paravan firmaya 9.8 milyar dolar aktarmışlar mesela falan.
Vergisi orada ödenecek.
Evet. Evet işte ama bunlar patladı. Çünkü Avrupa topluluğu kafaya taktı bunu. O yüzden Google'ın başı dertte. Girsin tabii derdi hocam.
Tabii canım. Vergi kaçırıyorsun.
Evet. Yani Google'ın çok kısa sürede dökülmeye başladı bu sene.
Evet.
Yani ama böyle temiz çocuk imajı böyle sağdan hani soldan darbeler yemeye başladı.
Kaçırmayı abartmışlar. Bir daha küçük kaçıranlar da aynı sistemleri uyguluyorlar.
Tabii canım. Oho. Sen şunu gördün mü bu hafta çok Twitter'da retweet edildi. Bir meslektaşımız Kemalettin Bulamacı'nın bir araştırması ve bulgusu var.
Ne?
Vodafone Türkiye 2005'ten beri vergi vermiyor.
Ha.
Matrahsız. Firmaların vergi levhalarına internetten erişebiliyorsun ya. Hı. Adamın yaptığı da şey değil, hani Vodafone'un ofisine girip gizlice fotoğraf çekmek falan değil. Adam sadece internetten bulmuş vergi levhalarını, vergi kayıtlarını. Vodafone Türkiye. En azından şöyle, son kendisi 2005'ten beri diyor da vergi levhasında son 3 yıl yazar ya, internetten herkes görebilir. Hep matrahsız yani, zarar. Abi yani ben daha çok vergi veriyormuşum demek ki Vodafone'dan. Evet. İnşallah bu zarardan kurtarırlar kendilerini.
Evet.
Yani çok üzülüyoruz hallerine.
Borç verelim hatta.
İyi olur. Firmalar, yani sonuçta sözün özü, firmalar, dev firmalar bin türlü numara çeviriyor.
Evet.
Asıl numara çeviremeyen var ya, küçük esnaf işte, sen, evet, ben. Çünkü bizim her şeyimiz evraklı. Hı-hı. Vergi, reklamdan para kazanıyoruz. Reklamın faturasını kesmek zorundasın. Çünkü sana reklam veren adam diyor ki, faturamı ver ki masrafı, ben de masrafa yazayım bunu. Dolayısıyla reklamı faturasız alamazsın hiçbir şekilde. Tabii. Bizim gelir şeyimiz de bu. Hı-hı. Kalemimiz de bu. İşin kötü tarafı, hani biz mal almadığımız için,
evet,
bizde hani KDV konusunda çevrilen bir tür bir sürü üç kağıt var biliyorsun. Evet. Bizde o şans da yok. Bizim çünkü bir masraf kalemimiz elektrik, su, doğalgaz bilmem ne. O yüzden biz vergimizi ödüyoruz kazandığımız kadar. Hiç, bizim gibi, bizim çaptaki esnafın çoğu da aynı durumda. Ama büyükler, multimilyon dolarlık firmalar, milyar dolarlık firmalar ödemiyor işte.
Evet.
Adam tutuyor, nalyon paravan firma açıyor, şirket açıyor, ona işte masraf gösteriyor falan filan. Bin türlü üç kağıt çeviriyor.
Evet. Facebook'ta bir oylama yapılmıştı hatırlarsan. O oylama sonuçlandı, oylama sistemi kaldırıldı.
Oylama sistemi kaldırıldı.
Çünkü yeterince ilgi görmedi.
Çünkü
katılım sağlanamadı.
Çünkü Facebook'un milyar üyesi var. Ama oy veren işte 668 bin küsur üye oy vermiş. Bu da ne yazık ki işte 0.067, %0.067'ye denk düşüyor.
Hiçbir şey.
Hiçbir şey. Ama işte öbür türlü de %30 katılım olursa sonuçlar Google'ı etkileyecek. Yani Google o sonucu uygulamak zorunda kalacak.
Evet.
Sen 1 milyarın %30'una nasıl oy attıracaksın ki? Senin böyle bir oylamadan haberin var mıydı? Yoktu. Hani biz konuştuk ayrı. Ama bir Google, Facebook kullanıcısı olarak böyle bir şey gelmedi bizim önümüze. Seçim kağıdımız gelmedi. Hmm. Dolayısıyla oy kullanamadık. Sistemin işlemediğini... İşte bu durumla da sistemin işlemediğini ispat edip Facebook oylamayı kaldırıyor.
Hepten kaldırdı.
Ya haklı, çünkü mümkün değil ki bu şekilde.
Bununla birlikte şey de iptal olacak mesela. Artık herkes seni telefon rehberi gibi arayıp bulabilecek. Kendini aramalardan gizleyemeyeceksin. O tip şeyler de kabul edilmiş oldu.
Evet.
Bakalım, yani Facebook'un bu yeni kuralları muhtemelen hani bunları denetliyorlar ya.
Evet.
İşte hakları ihlal ediyor muyuz falan filan diye başına iş açacak bence. Yani aranmamak hakkını elinden alıyor senin.
Doğru. Doğru.
Süper Online'dan güzel bir haber var. Süper Depo diye bir bulut hizmetine başlıyor Süper Online. Özelliklerini de söyleyeyim sana.
Turkcell'in falan bazı bulut hizmetleri vardı, depolama hizmetleri
bu başka.
Bu Süper Online tarafında daha çok.
Bu Süper Depo. 10 GB, 100 GB, 1000 GB'lık alanlarımız var.
1 TB yani.
1 TB evet. 1 liradan başlıyor 10 GB'ı. 100 GB 5 lira, 1 TB'ı da 9 lira aylık. Yıllık alırsan...
1 TB'ı aylık 9 lira.
Evet.
Oo, çok iyi.
Depolama alanı. Yıllık alırsan mesela 1 TB'a 199 liraya alıyorsun.
Bu rakamlar çok ucuz.
Acayip ucuz ve daha güzeli var. Şimdi sen... Diyelim ki normal kotalı internetini aldın, işte upload'un 1 megabit olsun, indirme hızında önemli değil. Sen eğer bu hizmete üye olursan, senin upload hızını tarifenden bağımsız olarak 100 megabit yapıyor Süper Online. Bir anda, yani
bizim hep şikayet, her fırsatta, evet, anlattığımız konu çözülüyor.
Yok oluyor, evet, çözülüyor.
100 megabit upload, süper. Yani, acaba ne kadar verim alıyorsun? 100 megabit göreceğini zannetmem bölgesine göre.
Görme abi, görme, yarısını gör yine iyi yani.
Yani 10 göreyim susarım, ne diyorsun yani? Evet. Upload'da 10.
Evet, ha tabii bu şey. Sadece bu hizmete 100 megabit upload, evet, edebilirsin.
Evet. Yani bu bulutu yedekleme için kullanırsın. Süper yedekle. Online, evet. Süper Online müşterisiysen yedekleme için kullanabilirsin. İlk kez kullanılabilir bir bulut depolama. Görürsün.
Yani bunun yanında bu imkanla yanında bunun ne SkyDrive'ler ne Dropbox'a hiçbir şey dayanamaz.
Ama onların işte aplikasyon şeyi var. Bunun
da kesin, var. Bunun da uygulamalarını yapmış Süper Online. Yine çeşitli platformlardan ulaşabiliyorsun. Yani işin yazılım ayağını da yapmışlar. 15 bilgisayarda yedekleme uygulamasını tek kullanıcı kullanabiliyormuş.
Tamam.
yedekleme sıklığı da sana göre, sana kalmış. Alt kullanıcı vesaire yaratabiliyorsun. Şu şuna girsin, bu buna girsin şeklinde. İki tane alt kullanıcı yaratabiliyorsun. Yani bir aile gibi düşünelim biz bunu. Evet. Şirket değil de. Dediğim şekilde esas olay, bunun fark yaratan kısmı upload. Android ve iOS uygulamaları da mevcut. Tablet ve telefon dahil.
O upload olayını denemeyi çok isterim.
Bakalım ya, belki burada yok ya, deneyemiyoruz. Hani şimdi kabloyu çektiler, yakın belki gelir bu senenin sonuna kadar.
Gelirse de denemek isterim çünkü hani ne kadar pürüzsüz işliyor çok merak ediyorum.
Ya o kadar kötü durumdayız ki bunun pürüzlüsü bile zaten bizi misli misli katlar.
İşte öyle de hani görmemiz lazım. Hani şey diyemeyiz, 100 megabit falan denilmiş. Aa 5 megabite çıktı eyvallah demem yani.
Yok o kadar da değildir tabii. Parasını veriyorsun.
Evet. Bakalım nasılmış.
Ama güzel yani, birisinin bunu çıkarması en azından hani piyasayı da hareketlendirir. Çünkü böyle bir hizmeti, ya yerli hizmet sunacak firmalar bununla yarışmak zorunda kalacaklar.
İşte NetDisk var, TT.net'in.
Evet.
Onun tabii kotası daha düşük.
Ha, kota dedin, iyi oldu. Kotandan sayılmıyor buradaki süper depo ha, şeyleri.
Akıllı kullanım falan bir şeye takılmıyorsun. Takılmıyorsun. Tamam, çok iyi.
Onun dışında tutmuşlar. Bayağı yani olabilecek her şeyi yapmış süper online. Ben çok şaşırdım açıkçası. Intel mikrosunucular için Atom işlemcilerini piyasaya sürmüş Levent abi.
Evet, Atom sunucuya girdi. ARM'dan önce. Çünkü AMD biliyorsun ARM çekirdekli işlemcileri sunucuya getirmeyi düşünüyor. Ama Intel adım attı. Atom S1200 serisini çıkardı. 64 bit. ARM'ın biliyorsun henüz bir 64 bit açığı da var. Intel bir adım attı o tarafa doğru. Yani tabii şimdi Atom'un performansını biliyorsun biz pek sevmeyiz.
Evet.
Hiç sevmeyiz. Şimdi server'da Atom falan deyince insanın tüyleri diken diken kesinlikle oluyor ama bunlar tabii farklı server'lar. Yani icabında hani yazılım ortamında açılıp kapatılabilen, yani aktif pasif duruma getirilebilen bir iş yapan ama işte sadece o işe kanalize olmuş sunucu tipleri.
Evet.
Bunların bir pazarı var.
Var.
Bugün Raspberry Pi'yi bile sunucu yapan var. Apple minileri, Mac minileri sunucu yapanlar vardı. İşte onu yapabilmeni sağlıyor Intel'in S1200'ü. Ama tabii ne olacak bilmiyoruz. Yani şimdi Intel'in avantajı şu. Intel her yerde bunu kullanıyor.
Evet.
x86. Yani diyecek ki Intel, kardeşim senin ayrıca Apache yazmana gerek yok. İşte Apache'yi yazmış, programlamışsın. İşte bu sunucuda da otomatikman çalışacak. Tabii ARM olunca baştan compile edilmesi lazım. Intel de bu x86 avantajını kullanmayı sever. Burada da deneyecek şansını. Tamam, AMD'nin önünü de kesmiş oluyor. Çünkü AMD daha bir seneyi geçecek AMD'nin girebilmesi. Bakalım nasıl sunucular göreceğiz.
Evet.
Ya burada biraz da şu var. Bizi bunlar hiç ilgilendirmiyor Murat. Çünkü biz de hosting firmasına gidiyorsun. Adam ayda 50 lira sunucu başına para istiyor.
Evet.
Bu gariban Raspberry Pi'den sunucu yapsam yine o parayı isteyecek benden. Koskoca bir sunucu götürsem yine aynı parayı isteyecek.
Doğru.
Böyle saçma kategorizasyon olunca yapacak bir anlamı kalmıyor böyle makineler almanın.
Evet. Bir kötü haber de AMD'den geldi abi.
Evet, bu bayağı kötü ama.
Siparişlerine, işlemci siparişlerine ceza ödemek pahasına %75 düşürmüş abi. Olacak iş değil yani.
Ya AMD işlemci yetiştiremiyor yani AMD.
Ya bulamazdık.
AMD, şimdi satamadığı için siparişlerini düşürüyor ama siparişi düşürdü diye de öyle bir canı yanıyor ki. Çünkü
500 milyondan.
Şimdi bu bir de hayırsız evlat Global Foundries. AMD'nin içinden doğdu. Ayrı firma haline geldi. Şimdi AMD ona iş yaptırtıyor. 500 milyon dolarlık sipariş vereceğim demiş AMD. Evet. Anlaşılmış. Fakat AMD bunu 115 milyon dolara indirince, üçte birinden aza indirince 320 milyon dolar ceza.
Evet.
Çünkü adam diyor ki sen bana 500 milyon verecektin kardeşim. Ben ona göre hazırlandım. Ya. mal aldım. Hı-hı. 500 milyon dolar satacağım diye mal aldım diyor. Tazmin beni diyor, ödet, ceza ödeyeceksin. O ceza da 320 milyon dolar. Yani şu şeyi düşün. AMD, yani arada AMD işte 100 küsur milyon dolar kar etmiş oluyor. 500 yerine,
evet.
500 yerine 430 milyon dolar, 440 milyon dolar ödemiş oluyor. Onun için bu kadar kavga dövüş.
Ya, ona bile muhtaç.
Ve AMD'nin yani 500 milyon dolarlık siparişi 115'e indirmesi büyük şey ya. Tabii. 300'e indirse yine bir şey çıkartmayacağım ama 3'te 1'ine indiriyor bir anda.
Yani düşünsene, neredeyse hani 100 milyon dolar bulmayacak bir kar için sen işlemci adetleri ne kadar düşürüyorsun?
Demek ki satmıyor.
Evet, hiç satmıyor gibi bir şey
demek
çıkıyor.
Ki satmıyor. Çok
ki,
kötü.
Yani işte bizim Türkiye'de şu an 4 GHz'lik işlemcisini 200 dolara alıyorsun. Anakartı da ucuz.
Tabii tabii, AMD şeyi bıraktı. AMD'nin en pahalısı bile ucuz artık.
Şeyden aslında daha ucuz. AMD'nin en pahalısı 2500K'dan ucuz.
Üstelik güzel.
Evet.
Yani AMD'nin en pahalısı dediğin işlemci FX serisi bir işlemcidir kesin.
8'lerden.
Mis gibi kullanılır.
8350.
Mis gibi kullanırsın.
Kullanırsın. Hatta şöyle, bir defa oyuncu için hiç fark etmez, ekran kartı limitlisin zaten. Oradan bir kere diyorsun. Multithread uygulamalarda bu dediğim işlemci, hani bırak i5'i, i7'lere kafa tutan, hatta geçebilen
tabii,
bir işlemci.
Tabii tabii.
Hani ne zararı var? Şöyle, ısınıyor ve çok elektrik harcıyor. Çünkü nanometrede geri kaldı.
Evet. Elektriğe gelen, otomatik yaray gelen zamları da düşünürsen
evet.
Çok elektrik harcıyor. Artık hani hakikaten böyle tüyleri diken diken bir
doğru.
İfade oldu.
Bir tüy dikici haber daha var abi. AMD, 25 tane AMD Radeon GPU'su kullanarak Windows şifrelerini, yani Windows ortamında hazırlanan şifreleri,
evet,
standart şifrelere diyelim, 6 saatten az bir sürede kırmayı başarmışlar.
Evet, bu bir araştırmacının hazırladığı bir makine.
Makine bu, evet.
Makineler daha doğrusu. Bu bir
bütünü,
kabin. 5 sunucudan oluşan bir sistem. OpenCL biliyorsun AMD'nin CUDA'ya alternatif olarak
evet.
Öne çıkarttığı programlama platformu. Linux çalıştıran bu grup şeyi kırıyor. Ya Murat, bu işlerde ürkütücü olan ne biliyor musun? Sistem her şifreyi kırıyor.
Evet.
Benzer bir şey mesela bu bahsetmiştim. Modemlerde, routerlarda WPS var ya, düğmeye basarak eşleştirme. O da mesela, onun şifresi sırf sayılardan oluşuyor ya.
Evet.
24 saat içinde diyorlar o şifreyi muhakkak kırabiliyorlar. Çünkü sadece sayılarda oluşuyor. Bu çok ürkütücü. Geçen ay Wired dergisinin zannedersem kapağı şeydi, yani şifre yok, öldü. Yani password hiçbir işe yaramıyor. İşte bunlar hepsi o iddiayı
doğrulayan şeyler. Şöyle bir şey var. LinkedIn'in 6,5 milyon şifresinin, kullanıcı şifresinin %90'ını kırmış abi. Sistem. Ama şu var bak, bunu yapman için o şifre database'ini ele geçirmen lazım. Çünkü online kıramıyorsun. Online'da 3 kereden sonra atıyor seni.
Tabii, bir de hani şöyle online deneyeceğin için o internet üzerinden deneyeceksin. Saniyede kaç deneme yapabilirsin? Bu tabii lokalde kırıyor.
Lokalde kırıyorlar.
Ama biliyorsun database'leri de indirip duruyorlar.
Tabii.
Geçen sene özellikle neler yaşadık Sony başta olmak üzere. O yüzden İşte adam database'i indiriyor. Tamam, şifrelenmiş şifreler var içinde. Fakat onları da böyle deli bir sistemle ve bu şey bir sistem yani.
Alınabilir.
Tabii yani bunu adam evinde kurar. Normal ekran kartlarını, Radeon'ları takmış etmiş, yani şey bile değil, Quadro bile değil. Hani.
Yani.
O yüzden Murat işte güvenlik şeye bağlı, pamuk ipliğine bağlı. Ve bu tekrar şunu gösteriyor işte. Her yere başka şifre konacak. Çünkü her an birini kaptırabilirsin, herhangi birini. Ama bir tane kaptırdığında evet. Kalırsın. Ama her yere aynı şifreyi kullanıyorsan işte tam yanmışsın.
Tabii.
Hepsi birden gitti.
Abi yok, bunun sonu şey, yani şifre mantığının kökünden değişmesi gerekiyor. Yani biyolojik şifreme olur. Hani bir şekilde
retina mı olur,
parmak izin mi olur?
Evet.
Ya adamın lokalde yapamayacağı, simüle edemeyeceği bir şey olması lazım.
Evet.
Oraya gidiyoruz yani.
Ya baksana şey diyor. Bütün bu adamın kurduğu 5 sunuculuk grup, cluster, saniyede 180 milyar deneme yapıyor. Ya. 180 milyar olası şifreyi, kombinasyonu deniyor. MD5 şifrelemeyle yapılmış. Ve yani tekrarlamış olacağız ama bu adamın evde kurduğu sistem yani bir şey değil. Bunu düşün, bir de CIA'nin elinde nasıl bir şey vardır?
Ya, değil mi?
Bu makineden adam 4 tane zaten yan yana koyar. 6 saatte kırılanı da 1,5 saate indirir.
Tabii.
Ya da hani bu mesela standart şifreler demiş. Bu şeyi pek kastetmiyor. Hani ünlem falan içinde olanları büyük küçük harf şey yapmıyor ama işte bu sistemden 10 tanesini yan yana koyarsın ki hani bu istihbarat kuruluşları için falan bu leblebi çekirdek parasıdır bu sistemden 10 tane koymak. Onları da kırarsın işte. Tabii. Anormal şifreleri de kırarsın. Demek ki bitmiş Murat şifre, evet. Mifre şifrelerimiz bizim bitmiş yani.
Doğru.
Şimdi bak yine bir şifre haberi var. Şimdi birazdan.
İlk haberim ama 3D Mark.
3D Mark ertelendi.
2013'e kalmış abi. Birkaç screenshot, hatta video falan yayınlamışlar. Sen gördün mü bilmiyorum.
Yayınlıyorlar. Sıcak tutmak için olayı. Çünkü millet artık aralığın bilmem kaç oldu. Bekliyor hani nerede 3D Mark çıkacaktı diye. Onlara işte sıcak tutmak için böyle videolar falan yayınlıyorlar ama 2013'e kaldı.
Evet.
De çıkacak biliyorsun. Ben özellikle bekliyorum. Android falan da çıkacak. Evet. Yani bu bize lazım. Komple. Bu bize lazım. Ocak ayında
diyorlar.
PC'yi göreceğiz de Android falan daha da sonraya kalır gibi.
Evet. Senin haberine geldi sıra abi.
Yaşasın.
McAfee ABD'ye gitti.
Kaçak McAfee. Önce geçen sene en son macera nerede kalmıştı? Belize'den Guatemala'ya kaçmıştı,
evet,
değil mi?
Bıraktık.
Kalp krizi geçirmişti.
Geçirmişti göğe.
Yalanmış. Efendim şimdi Amerika'da verdiği demece göre o demiş işte ben hani kalp krizi geçirdim, hastalandım işte kalp krizi geçiriyorum demeseydim beni hemen Belize'ye atarlardı demiş. O yüzden demiş ben hani ayak yaptım, kalp krizi geçirdim. Biz zaten söylemedik mi bu ünlüler hep kalp krizi geçiriyorlar nedense diye. Hapishaneye düşen ünlüler hemen kalp krizi geçirir. Neyse yalnız işte şöyle adamımız Amerika'ya dönmüş.
Ya. Kurtardı paçayı.
Evet, Belize'ye zaten hani en büyük korkusu Belize'ye geri dönmekte. Yok, Amerika'ya dönmüş. Fakat hani bu garip macera daha nerelere kadar gidecek?
Evet.
Çünkü şöyle de bir şey var. Bir arkadaşının, tanıdığının açıklamaları vardı. Diyor ki zaten bunun... Bu Belize'ye gitmesinin, yerleşmesinin nedeni, şimdi abimiz Amerika'da bu McAfee antivirüsü sattıktan sonra parayı vurup savurmaya başlamış. Bir uçak yarışı mı ne öyle bir şeyler düzenliyormuş bu. Ama böyle çok alçak irtifadan deli gibi uçakla gidiyorsunuz. Öyle bir yarış marış mı etkinlik bir şeyler düzenliyormuş. İnsanlar ölmüş burada bu salakça etkinlikte. Aileleri buna mahkemeye açmış. Bu diyor ki işte yorumcu, bu kaçtı Amerika'dan. Malını mülkünü de Amerika'dan aldı. Amerika'da tek kuruşu. Hakikaten şu anda da Amerika'ya gelmiş, demiş ki üzerimdekilerden başka hiçbir şeyim yok benim. Amerika'dan bunu mahkemeye verip de işte almasınlar diye malını mülkünü diyorlar Belize'ye kaçırdı bu. Orada da ama hayretmedi.
Hmm.
Şimdi Amerika'ya gelince başına farklı işler de açılabilir. Artık bu sefer ne palavraya sıkacak belli değil. Bir yandan da yine aynı adam Amerika bu cinayet konusu içinde şöyle bir yorum getirmiş ki mantıklı bir yorum. Diyor ki ya bu McAfee öldürmemiştir komşusunu. Hı hı. Ama diyor bu diyor bütün gün çetecilerle, gangsterlerle diyor takılıyordu. O, hani bu tutup da dediyse, ya işte bu herif de beni sinir ediyor falan gibi bir laf ettiyse komşusu için, onlardan birisi gidip hani vazife çıkartıp kendisine gidip öldürmüştür. Yalakalardan birisi gidip komşuyu, çünkü leblebi çekirdek herifler için adam öldürmek, gidip komşuyu öldürmüştür buna iyilik ediyorum diye. diyor. Mantıklı. Evet. Mantıklı. Bu deli gibi bir şey yani. Bu gerçekten adam öldürmüş mü bilmiyorum. John McAfee hafiften ya deli ya çok ultra zeki. O da ihtimal dahilinde. Çünkü sonuçta bilgisayar güven... Yani niye bunu habire konuşup duruyoruz adamın birini? Diyorlar ki bilgisayar güvenliği olayını başlatan adam bu. Bilgisayar virüsü kavramını gündeme getiren, bunu bir ürün haline, hani antivirüsü ürün haline getiren adam bu diyorlar. O yüzden hani her hafta bu adam garip maceralarından konuşuyoruz. O yüzden hepsi bir kumpas olabilir. Öldürmüş de olabilir. Çünkü kullanmıyorum dese de büyük olasılıkla uyuşturucu kullanıyor. Durum öyle gözüküyor. Bakalım maceraları sürecek. Ama Amerika'ya kapağı attı.
Evet.
Şimdi şeyi almaya çalışıyormuş. İki tane kız arkadaşı var.
He.
Biri 17 yaşında, biri 20 yaşında. Kendisi 67 yaşında. Kız arkadaşlığını da Amerika'ya getirmekmiş şu andaki en büyük derdi.
Parasının olmadığını duydularsa hayatta gelmedi.
Evet. Hayır, paralar Belize'de kalmış. Kızlar şimdi direkt orada.
Evet.
Artık malikaneye yerleşirler. Şeye kaçırmış çünkü. Paraları oraya kaçırmış. Orada milyon dolarları varmış. 15-20 tane mülkü varmış. Bakalım neler olacak artık. Evet. Bu macera daha sürer. Ama evet, bizim ilgimiz azalmaya başladı.
Tabii.
Baydı biraz.
Şifre haberine geleyim senin bahsettiğin. BlackBerry en çok kullanılan problemli şifreleri banlıyor.
Evet, hiç yani böyle hani 1, 2, 3, 4, 5 falan gibi şifre koymaya kalkarsan bu BlackBerry 10'da çıkacak olan BlackBerry 10'da şey olacakmış. Hayır, böyle şifre olmaz kardeşim diyecekmiş.
Bunlardan birkaç tanesini sayabiliriz, evet, hatta. Cowboy, Dragon, Gandalf,
Batman,
Michael, Steven,
Butthead, Batman var ya.
Mickey.
İşte bunlar hep o listeler yayınlanıyor ya, evet, en çok kullanılan şifreler listesi.
Çok akıllıca bence.
Kanada'yı falan da yasaklamışlar. Mantıklı. Yani bu güven 106 tane böyle şifre belirlemişler. Mantıklı Murat. Çünkü yani yoksa bunu yapmazsan adam şifresine 1, 2, 3, 4, 5 koyuyor işte.
Doğru.
Türkiye'de emniyet mi koymuştu? Ne koymuştu,
evet,
biliyorsun.
Emniyet
şey, koydu. Red Hack patlattı ya. Ya işte o yüzden bakmış adamlar iyi niyetle bu şey hani kullanıcının sağduyusuna bırakılarak bu iş çözülmüyor. İşe el atmışlar. Artık kimi sistem şey yapar ya mesela. Username Levent, Password Levent yaptırtmaz.
Evet.
Onu bunlar biraz daha ileriye geçirmişler.
Yapmışlar.
İyi yapmışlar da BlackBerry 10'u görebilecek miyiz?
Evet, o da şüpheli.
2013'te.
Görsek de ne olacak?
Görsek deneriz.
Yani, deneriz.
Hazırladık de. Biz BlackBerry tabletimiz hazır, evet, bekliyor. Çıktığı gün
deneyeceğiz.
Update edeceğim. Şifremi de cowboy yapacağım. Kabul edecek mi?
İran kendi YouTube'unu açtı en sonunda abi.
Mehir. Ne demek?
Vallahi bilmiyorum.
Affection demekmiş. Yani ilgi, sevgi falan gibi bir şey mi? O da öyle.
O da öyle bir şey.
Ben giremedim. Sen girebildin mi?
Denemedim ki.
Ben denedim, giremedim. Mehir.ire.
Bakayım. Ha, giremiyorum. DNS hatası veriyor.
Valla ben de giremedim Turkcell'dan. Bizi de mi yasaklıyor? Ülkeye, sadece ülkeye mi açık? Kendi ülkesine mi açık?
Olabilir.
İşte YouTube'un alternatifi. İran yavaş yavaş şeyi kuruyor. Hani intraneti, interneti intranet haline getiriyor. İşte bu da Mehir'miş. Bir deneyebilseydik iyi olurdu.
Evet.
Video, teknoseyir videolarını koyardık Mehir'e. İzlerler de çünkü orada Türkçe anlayan
var.
Bizim dizileri falan da izliyorlar ya.
Evet. Ubuntu casuslukla suçlanmış senin ikizin tarafından.
Richard Stallman, Free Software Foundation'ın kurucusu, başkanı, Ubuntu'ya çok ağır konuşmuş.
Evet.
Çünkü Ubuntu Arap, yani biliyorsun Ubuntu böyle cesur adımlar attı. Ne yaptı? Amazon'u şeye ekledi, arama motoruna ekledi Ubuntu'nun içindeki. Artık Amazon'dan sonuçlar falan da çıkabiliyor. Ya da Ubuntu içinden işte o sonuçlardan da alışveriş edebiliyorsun falan. Şimdi bir de arama sonuçlarının kaydının tutulması konusu var tartışılan. İşte bu yüzden Richard Stallman demiş ki bu Ubuntu casus yazılım kardeşim, bunu yüklemeyin.
Allah Allah.
Demiş. O çok böyle sivri çıkışlarla şey olur, tanınır. Bakalım ne olacak?
Burada Stallman'ın bir fotoğrafını ben linke ekleyeceğim. Bir baksınlar, bu kadar mı sanırım ikizin olabilir? Yani olacak iş değil yani.
Yok ya, o kadar.
Aynı. Senin aynı yani.
Ubuntu babasından çok kötü fırça yedi yani, azar yedi.
Abi ABD otobüslerde zaten kamera yerleştirmişler. Onlar bir de mikrofonlu versiyonları yerleştiriliyormuş.
Kamera bizde de var.
Kamera herkeste var.
Farkındasın artık. Değil mi? Farkındayım. Ben yeni otobüslerde var. Şimdi bir de mikrofon koyuyorlarmış. Bu mikrofonu da şuradan hatırlayacaksın. İngiltere'de taksilere mikrofon konması. Geçen sene konuşmuştuk. Şimdi Amerika ufak ufak otobüslere kameraların yanına mikrofon da eklemeye başlamış. Bir de bu mikrofon yalnız şey değil Murat. Deli gibi bir yazılımla destekleniyor. Evet. Şeyi ayrı de diyor yazılım. Ne konuşmaya kilitleniyor. Motor sesini değil. Bilmem ne ortam sesinden konuşmaları ayrı de diyor ve kayıt ediyor. Onlarda tabii şey muhabbeti de oluyor işte biliyorsun. Hani o sırf bu konuşmayı kaydetmiyor. Mesela sen işte öldüreceğim işte Obama'yı dersen hemen dınt diye filtreye takılıyorsun. Çünkü keywordler var. İşte el-kaide dersen hemen o sana kilitleniyor. O senin muhabbetine kilitleniyor. O yüzden özellikle FRP'ci arkadaşlar lütfen... Otobüste işte şunu öldürdüm, bunu kestim falan muhabbetler yapmayın. Bizim bir arkadaşın öyle başı derde girmişti de gire yazmıştı. O yüzden hatırlatayım. Geçen sene de bir çocuğun başı şeyden belaya girdi ya, işte Los Angeles'a geliyorum ya, yıkacağım orayı falan diye tweet atmış arkadaşlarına. Kapıda çevirmişler sen nereyi yıkıyorsun diye. Evet. işte hayat böyle yani. Bir espri yapacaksın. Şimdi, polis kapına dayanacak.
Kamera gözüküyor. Yarın öbür gün bunların aynı işi yapıp da gözükmeyenleri çıkacak. Hatta oturduğun koltukta olacak belki mikrofon. Sen fark etmeyeceksin.
Ya işte orada şey var yalnız işte neyse ki. Mesela İngiltere Londra kamerayla kafayı bozmuş durumda. Daha önce de bunu da konuşmuştuk. Ama mesela her yerde şey yazıyor. Burada kamera var yazıyor.
Şimdilik yazıyor.
İşte onu kaldırmak biraz
ya İngiltere kaldırmaz, zor. Türkiye kaldırır.
Ya Türkiye kaldırır tabii. Türkiye sormaz ki. Türkiye'de çünkü tam tersine Murat şey oluyor. Şimdi batılı bir ülkede, bir batı ülkesinde işte bu kameraları sorguluyorsun falan. İşte kişisel haklara saygı falan oluyor. Türkiye'de şey diyorsun ya, niye sokakta kamera var diyorsun. İşte sen teröristsin demek ki şey yapıyorsun, çekiniyorsun diye. Ben bu Mernis mi, Menris mi ne projesinde ne laflar işittim yani. Ki tek sadece şunu sorgulamıştım. Bu kameraların kayıtlarını kimler görebiliyor? Yani yetki seviyesi ne? Ne kadar süreyle saklanıyor? Şey olacak mı? İki gün sonra bu kameralardan işte buzda kayıp düşenler falan böyle gazetelere şeylere servis edilecek mi bu görüntüler?
Edilmiyor bu trafik kazaları.
Polisin kendi içinde vay abi dün Taksim'de bir güzel gördüm bak kaydettim sana da yolluyorum oluyor mu? Yani olabilecek mi? Ben böyle şeyleri sorgulamıştım. Gelen teklif tepki şey oluyor Murat işte sen de teröristsin bilmem ne. Adam şey diyor ya diyorsun ki adama bak bugün sokağın köşesine kamera koyan yarın senin kapının önüne koyacak ondan sonra da evine koyacak diyorsun. İşte koysun ben kötü bir şey yapmıyorum işte sen teröristsin demek ki korkuyorsun ama böyle akla hayale gelmez laflar geliyor. Bunu işte o yüzden konulur hani senin dediğin gibi Türkiye'de şey demek gerekmez burada kamera var falan demek gerekmez. Teröristsen zaten binme otobüse falan derin herhalde. Kötü yani kötü.
Evet.
Kötü.
Bak
bu şey da... falan olacaksın yani bir şey konuşmak için arkadaşınla şeyinle özel bir şey konuşmak için bir derdini anlatacaksın. De sonra ha bir derdini anlatmak için demek ki şey yer arayacaksın böyle bir şey olacak. Bilim kurgu ortamlar olacak. Abi burada konuşamayız işte şey yorganın altına girelim orada fısıldaşalım.
Bunun anti versiyonları çıkacak belki de. Hani dinlenmeme cihazı.
Yani evlerini belki şey yapman gerekecek işte evinde sessiz oda falan yaratman gerekecek. Korkunç ya. Hani 1984 gibi romanlarda görüp de olmaz olmaz dediğin şeyler.
Olmaz denen şeyler niye olmazdı? Çünkü o teknoloji yoktu.
İşte var şimdi,
şimdi var.
Şimdi var ve adam kullanıyor.
Evet. Bak bu da benzer bir haber bizden. Gereksiz yere emniyet şeridi kullananlar Twitter üzerinden ihbar edilecek.
Suistimal edilmez mi ya?
Şöyle, adamın plakasının gözükmesi şart koşuluyor. Ve adamı tabii ki emniyet şeridinde yakalayacaksın. Ama buradaki soru şu...
Ama ya lastik değiştiriyorsan ben orada?
Ha, o ama işte o zaman tamam. Onda, o çok bariz.
Yani.
Adamı biri basıp giderken ama çekiyorsan çekersin, yakalarsın da o da sorun başka abi. Bizim Facebook'ta yayınlamıştık biz bu haberi. Orada giren yorum güzeldi. Ek kardeşim diyor, telefon kullanmak, araba kullanırken cezaya tabi. Evet. Yani.
O da şeyde beni çeker. Emniyet şeridindeki de benim fotoğrafımı çekebilir. Aha, fotoğraf şey telefonla oynuyor.
Gerek kalmıyor ki, sen postaladığın anda ihbar ediyorsun kendini. Evet. Ben trafikteyken.
Bütün bu olay bir tuzak olmasın. Polisin düzenlediği.
Telefon kullananlar için evet. Sürüşte.
Vallahi bu suistimal edilir. En azından şöyle Murat, sen beni çektin. Evet. Şimdi araba gidiyor mu duruyor mu o fotoğrafta anlaşılmaz. Böyle hızlı çektin sen, tekerlekler dönmüyorsa. Ben derim ki ben arabamın sol ön lastiği, şey sağ ön lastiği patlamıştı. Ben onu değiştiriyordum. Fotoğrafta çıkmamış derim. Ya bu enteresan bir şey. Eskiden Fahri Trafik Müfettişi diye bir kavram varmış. Böyle yolda kullanırken.
O da o suistimalle işte. Tamam.
O tam açık. Suistimal şeyi tabii. Orada mesela.
Burada mı çıkmaz? Delil var.
Burada işte bu enteresan bir şey olacak ya.
Lazım abi. Böyle bu lazım yani.
Bakalım ne sonuçlar.
Hayır, şu soruyu sormak lazım. Şimdi sen benim mahallemin dibine kamerayı koyuyorsun da emniyet şeridine mi koyamıyorsun?
Doğru.
Her gün.
Otobüse koyuyorsun üç tane.
Emniyet şeridinden ihlal yapanları tak tak yakalarsın.
Bu birazcık şeyden kaynaklandı Murat. Bu emniyet şeridi ihlali çok insanların haklı olarak sinirini bozuyor.
Evet.
Bunu amatör olarak zaten yapanlar başladı.
Evet, var.
Adam çekiyor fotoğrafını.
Yayınlıyor bir
yerde. Bir tane blog açmış.
Gazetelerde de başladı bu akım. Sonra evet, devam etti sıçradı oraya.
Blog açmış bir tane. Koyuyor. Ben kendim de yaptım. Ben emniyet şeridinde değil de mesela gidiyorsun, herif çapraz koymuş arabayı. 3 arabalık yere tek araba bırakmayı başarmış falan. Benim de öyle çekip de vay öküz diye internete attıklarım oldu. Bu işte polis de tepkisiz kalmadı bu şeye, bu harekete.
Ama suça teşvik ediyor vatandaşı.
Niye?
Araç kullanırken telefonla çekiyorsun.
İşte yolcu çekecek, sürücü çekmeyecek. Tabii. Yanında avcı olacak. Sen drive yapacaksın. O tarette. İndirecek şeyleri. Bunu var ya, çok kafaya takanlar olur. Böyle yanına karısını falan oturtup eline de böyle eseler falan verip böyle şak şak. Bu 25 tane şeritlerciyi canını yakacağız bugün falan diye ava çıkanlar
ava
falan
olur.
Ava çıkanlar
pazar
olur.
Pazar ne yapıyoruz? Bir emniyet şeridi avına çıkalım.
Yani olur.
Konvoy yapıp gidiyorsun böyle.
Evet. Olur. Ha ama bir de şu var. Abi emniyet şeridinde, tamam emniyet şeridini kötüye kullanmak var. Sinirimiz bozuluyor da kaç tane resmi araba, ne üdüğü belirsiz ama nedense bir şekilde böyle sinyaller takmış kendine, oradan basıp giden arabalar var. Biliyorsun.
Evet.
O senin fotoğrafını çekeceksin de bir sonuca varacak mı?
Göreceğiz.
Yoksa sen benim kim olduğumu biliyor musun muhabbetleri mi?
Şimdi biz bu uygulamayı denemedik. Şey var mı acaba? Hani yolladın, evet cezai işlem uygulandı diye de polisten cevap geliyor mu? Ben onu merak ediyorum.
Ya şimdi şey olmasa aslında deneyelim. Özkan'ı sokalım şeye, emniyet şeridine. Biz de çekelim. Sonra bakalım ne yanıt gelecek. Deneyelim de ceza yer. Hani yerse. Bu da puan muan da yazıyorlar galiba. Evet. Ceza sistemi nasılsa.
Bisikletle sokalım.
Doğru. Dur bakalım.
Evet.
Bunu şey yapalım. Bunu
güzel. Evet. İyi malzeme var burada.
Bu arada ben süper bir gündem dışı ama süper bir haber gördüm burada.
Ne?
Bağlanıp, bilgisayarımın interneti olmadığından şu anda bağlanıp bakamıyorum ama Linus Torvalds, yani Linux'un babası olan ölmüş Linus, laptoplarda 2560'a 1600 çözünürlük standart olsun demiş.
He.
Aslanım benim yani, sağ olsun. Çok iyi ya, hepimizin derdi. Yüksek çözünürlük istiyoruz. Evet. Yani 2560'a 1600
çok fazla.
Ben çok daha azıyla ben tatmin olabilirim.
Yani 27 inçte gördün burada onun çözünürlüğü. Evet,
Ya laptopta ben bin ya şey olsun şu 1366 768 ya. Olmasın da
evet.
Ben onun bir lokma yukarısı 1440'a evet. 900'e bile razıyım yani. Yeter ki o 1366'ya 900'ü şey 1366'ya 768'i aşalım artık.
Doğru.
Bu kadar yüksek çözünürlükte hiç fena olmaz.
Evet. Instagram bildiğin gibi ayrıldı Twitter'dan. Şimdi evet, iki haber arka arkaya. Twitter fotoğrafa filtre özelliği ekledi.
Tam saçmalık.
Evet.
Senin üstüne vazife mi yani?
Yani Instagram'da ekstra filtre ekledi ki bunlardan bir tanesi lensin hareket ettiği tilt shift özelliği derinlik kazandırıyor.
Tilt shift şey yapıyor ya her şeyi maket gibi çekiyor.
Ya o tam o kadar öyle değil. Biraz böyle hani normalde veremeyeceğin bir alan derinliği etkisi yaratıyor. Yani arka planı full yapıyor ama biraz değişik.
Ne bileyim tilt shift genelde şeydir yani ben hep öyle fotoğraflar görüyorum işte adam hani limanı çekmiş gemiler oyuncak gemi gibi.
O falan. Oyuncak kamera efekti.
Şimdi tamam Instagram'ın bunları eklemesi normal. Instagram'ın işi bu.
Evet.
Adamın işi zaten efekti ama Twitter niye fotoğrafa filtre ekliyor ki yani... Bu süper saçma bir şey. Sırf Instagram'la aşık atabilmek için yapılmış süper gereksiz bir hamle yani Twitter'ın yaptığı.
Evet.
Ve sanırım ya Ars Technica'da ya da The Verge'de bir yorum vardı bu konuyla ilgili. Bir yazarın yorumu diyor ki kardeşim sen her şeyi yanlış anlamışsın diyor Twitter'a. Çünkü diyor Instagram... Efekt değil. Instagram, community, topluluk.
Öyle, aynen öyle.
Önemli olan o. O fotoğraflara uygulanan efektler
onlar
bir
vardı
araç,
zaten.
Oyuncak. Asıl olay topluluk diyor.
Evet.
Yani o filtre, ben de filtre yaptım süper oldu diye bir şey yok. İşte anlamsız hamleler Twitter'dan.
Aynen öyle. Ya bir şey olmaz abi millet Twitter'dan da alışır.
Ya Murat ben bu filtrelere de gıcık oluyorum da ben bir şey demek istemiyorum. Ne abi sepya mepya çek kullan işte. Bir de şey var sen lomografi diye bir şey var biliyor musun?
Anlatmıştın sen bana.
Ya şimdi lomo işte Doğu Alman yapımı Rus yapımı fotoğraf makinesi. İğrenç bir şey böyle plastik objektif. Gövdesi su gövdesi ışık sızdırıyor içine bilmem ne. Rezil bir şey ama kendine göre onunla çektiğin fotoğraflar hani belli oluyor. Her vinyet efekti deli gibi. Fotoğrafların köşeleri siyah, hep çevresi siyah. Buna hasta olan adamlar var işte. 20 senedir bu bir akım haline gelmiş. Bu fotoğraflı makinesinin üretildiği eski fabrikayı bulup tekrar hayata geçirmişler bilmem ne. Tamam da şimdi şöyle bir şey var hani 2000 liralık iPhone 5'te fotoğraf çekiyorsun. Sonra üzerine filtre uygulayıp bu işte 5 para etmez fotoğraf makinesi haline getiriyorsun. Nasıl farklı olacak bu işler? Için... Sonra da bize fırça çekiyorsun. Niye fotoğraf kalitesini test etmediniz diye. Abi ediyorum da sen ne yapsan sonra fotoğrafı mahvediyorsun. Yani bu nasıl bir şey? O yüzden hani ben bu efektleri anlamıyorum işte. Sepya, mepya yani ne sepyası ya? Bu kadar mı 1800'lerde yaşamaya meraklısın? Yani ne anlam var? Ben hiçbirini kullanmıyorum ben de.
Ben de kullanmıyorum. Ama kullananlar da artık öyle bir alışmışlar ki senin dediğin gibi Instagram'da topluluk olmuşlar.
Ya şey güzeldi. Biz seninle Pixelromatic diye bir şey yani, inceledik
evet,
Android'de.
Evet. Onun benzeri
oyuncak, aslında. Oyuncaktı. Ama eğlenceli oyuncaktı. Hmm. Hani fotoğraf.
Ya hayır. Soru şu abi. Instagram'da insanlar çektiği normal fotoğrafı bile
bozuyor.
Hayır. Efekt uygulamaya başladılar. Adam evet. Sadece o bir şey çekmiş işte. Bak karınca gidiyor falan. Ya bir şey o ilginç bir anı çekmiş. Onu da efektliyor.
Değil mi? Hemen sepya yapalım. 1860'tan kalma karınca olsun. Ya bırak ya. Aman. Ben Instagram kullanmıyorum. Yani ben çünkü kullanmıyorum. Efektli fotoğraf cenneti.
Abi bu haber güzel. IBM yeni değil aslında. Bir süredir üzerinde çalışıyor uzun süredir. Başarmışlar. Şimdi optikle elektrik devrelerini bir araya getirmişler.
Bir Yonga'da.
Çevrim yok yani artık.
Evet. O çok büyük olay.
Evet. Yani biz gigabit internetlerden bahsederken bir anda terabitlerden bahseder oluyoruz.
Valla işte optiğe zaten geçirilmesi isteniyor. İşte elektroniğin bakırdan optiğe geçmesi isteniyor. Ama işte senin söylediğin gibi bu optiği
bir daha çevirmen gerekiyor.
Şeye, evet optik sinyali elektrik sinyaline, elektrik sinyalini optik sinyaline çevirmek bir sıkıntı.
IBM başarmış.
IBM bunu aynı işlemcinin içine
koymuş.
90
nanometreyle yapmış hem de.
Evet.
Ve diyorlar ki yani şey değil, birkaç senesi var diyorlar piyasaya girmesini.
Ya şu andaki diyor işte mesela yorumda ne diyor? Şu andaki diyor teknoloji gigabyte saniyede işte gigabyte ölçüsünde aktarımlardan söz ederken bu IBM'in yeni teknolojisi daha diyor ilk adımda terabit,
evet.
Gigabit saniyede gigabit aktarımlardan söz ederken bu yeni teknoloji anında saniyede terabit aktarımı gündeme getiriyor. Artı ilerisi açık.
Çok açık, evet.
Petabit, eksabit hızlara doğru giden yolculuk başlıyor.
Doğru.
Süper. IBM bu konuda teknoloji geliştirmekte hiç yavaşlamıyor yani. Başarısını evet. Sürdürüyor.
Yahoo'nun mail adresi, mail arayüzü yenilenmiş.
Kullanan son iki kişi varsa onlar mutlu
olmuş. Facebook'un Android ve iOS.
Var mı şey kullanan Yahoo'yu çok? Yani vardır tabii kesin kullanan da hani yeni kullanıcı.
Bilmiyorum abi. Flickr'da falan mesela mecbur tutuyordu seni almaya. Yahoo mail. Benim de var ama kullanmıyorum.
Kendi sistemi ise o yüzden.
Evet. Facebook'la Android'in iOS uygulaması, Facebook'un Android ve iOS uygulaması yenilenmiş.
Yenilendi. Ben Android kısmını denedim. Hı. Çok güzel. Hani şey HTML5 falan şeye gitmiş. Native kod gelmiş. Hı. Hızlanmış her şey. Fakat şöyle bir sorun yaşadım. Dinleyenlerden de Android'çiler kontrol etsinler. Otomatik güncellenmedi. Hı. Gittim. Yükledim. Hani yine Play Store'dan Facebook'u seçtim. Benim makinemde kurulu değil gözüküyordu. Kurulu olduğu halde. Tekrardan yükle dedim. Ama o update etti makineyi. Yani aynen. İkinci bir ikon oluşmadı. Ve güzel.
İyi.
Güzel geçsinler onlar da.
Windows Phone'a da radyo desteği, FM radyo desteği gelebilir diye bir haber çıktı abi.
Valla radyo iyi bir şey. Evet. Ha bu arada şeyi söyleyeyim bak. Lumia 920'de radyo yok.
Yok.
Yani bize bu söyle içini bize, açıp evet. içini açıp bakmadık. Evet. Fakat Lumia 920'de radyo yok.
Öyle diyorlar.
Dendi. Hı-hı. Nokia'nın sitesinde de böyle yazıyor. Arda bak bu zaten sizin haberiniz bunu anlatıyor. Windows Phone 8'de FM radyo yok. Yani evet. Öyle bir driver şey yok.
Yok.
Dendi. Fakat şeyde radyo FM radyo programları var.
Evet.
Windows Phone uygulama marketinde. Ben iki tanesini denedim. Fake gibi gözüküyor. Hmm. Çalışmıyor ama böyle bir error, salak salak errorlar veriyor. İşte bilgisayardan çıkartın telefonu falan. Bilgisayara takıldı ki telefon falan. Güvenmesinler. Ben kendimi kurban ettim. Baktım ama hani pek güven ve hatta ben ihbar ettim şeyi bir tanesini. Çünkü çok kuşkulu gözüküyordu.
Şey hatırlıyor musun? N9'da da yoktu. Sonra çıkıverdi radyo.
Ama ya içinde şey olabilir. Hardware'de bir yerde duruyor. Ya çünkü Murat şöyle. Ya büyük olasılıkla o radyo var ya. İşte Bluetooth yongasının ya da bilmem ne yongasının içinde var olan bir bölüm. Yani bir böyle radyo parçası diye bir şey olmuyor içinde. Anladım. Büyük olasılıkla o aslında var. Ama lisans, misans konusundan ya da belki işte vergi. Windows 8'de olmadığından ötürü çalışmıyor. Belki de şey olabilir, pıt diye gelebilir yani şu güncellemeden sonra. Onu da söyleyelim. Şeyi hatırlarsın, Creative bu bandrolden kaçmak için FM radyosu olan MP3 player'larının bazılarını radyosuz diye sattı.
Evet.
Yazılımdan disable ediyordu.
Evet,
o sayede bandrol ödemiyordu. Şeyler, bizler modlayabiliyorduk onları.
Evet.
Belki de öyle bir şey var.
Bence öyle olacak. Samsung Galaxy S4'ün ekranı bayağı iddialı olacakmış abi. Kırılmayacak falan diyorlar.
Ya o tartışıldı ya. Onun arkasından da o yok öyle bir şey dendi.
Herhalde.
Kırılmayacak şöyle diyor. Esnek olacak.
Esnek olacak.
Fakat dün yayınlanan bir raporda da diyor ki o esnek ekran teknolojisi tamam var ve kesinlikle hayatımıza girecek ama 2013'e
Yetişmez
diyorlar. Dolayısıyla öyle bir şey Galaxy S4'te bekleme. Şey kesin diyorlar. Full HD ekran kesin. Ama esnek ekranı beklemeyin diyorlar. O hayal diyorlar.
Beklemeyelim. Bu Samsung'dan devam edeyim ben. Akıllı TV'si ile ilgili bir haber çıktı.
Haber.
Akıllı haber, akıllı televizyonunu, akıllı kısmını hackliyorlar. İçine girdiler. Güzel kırdılar televizyonu ve televizyona bağlı olan bütün cihazlara da ulaştılar. Yani ona sen hard diskini taktıysan hard diskine ulaştı adam. Network'üne ulaştı.
Şimdi tabii akıllı televizyon dediğinin içinde bir yazılım Linux var. Bilgisayar var.
Evet.
Yani yazılım var, Linux bir bilgisayar var aslında. Tabii. Bir şekilde onun güvenliğini açtın mı o bilgisayarın
şimdi
içinde...
Bak, güvensiz diye hani Windows'u yerden yere vurabilirsin ama adam ne yapıyor? Daha bir hafta içinde kapıyor yamayı. Ama içinde artık işletim sistemi olan aletlerin sayısı çok fazla. İşte Samsung kendisi de bunları ilk defa görüyor. Böyle şeyler ilk defa başlarına geliyor.
Bir de şu var Murat. Bir de şu var. Şimdi biz seninle güvenlik üzerine de bazı ayrı çalışmalar yapıyoruz biliyorsun.
Evet.
Orada uzmanların sık sık tekrarladığı şey ne? Diyor ki işte yamaları kullanıcı yapmıyor kardeşim.
Evet.
Hani ya 2 yıllık exploit bile, güvenlik açığı bile kullanıcı yama yapmadığı için hala tehdit oluşturuyor.
Doğru.
İşte kullanıcı akıllansın.
Evet.
Bu televizyonda ne yapayım abi? Bunun ya. Yaması bilmem nesi çıkmıyor ki. Yani bunun da firmware'ı çıkıyor ama oho
yani.
Şey uğraşıyorsun. Artı çıkmıyor o kadar
çıkmıyor.
Sık. Yani güvenlik yaması çıktığını hiç görmedim televizyon için. Ne günahım var benim? Televizyonu bağlamışım, kullanıyorum. Televizyon hackleniyor.
Evet.
Yarın öbür gün ne olacak? Televizyonların üzerinde kamera olabiliyor. Adam kameradan
ya.
Evi çekecek, gözleyecek
tabii
falan.
Tabii hepsini ele geçiriyormuş zaten.
Şey varsa bir de, televizyon network'e yani
ev bağlıysa da, bütün network'üne bağlı cihazlar ulaşıyor.
Laptopuma kadar geliyor
ulaşıyor,
adam.
Evet,
televizyon üzerinden laptopuma kadar geliyor.
Ulaşıyor.
Oho, Murat yanmışız ya.
Evet.
Akıllı telefonu o zaman, akıllı televizyonu kaldıralım. Akılsız
fişini
olsun.
Fişini çekeceksin abi kullanmadığın zaman. İnternetin.
56 ekran, arçelik, gurundik.
Arçelikler
Sabah vardı,
ya.
Sabah hatırlıyor musun eskiden?
Evet. Akıllı televizyon muydu şey, şifresi?
Çok iyi televizyon.
Çok iyi televizyon, pardon.
Schumacher
sunardı şeyini, reklamında oynardı.
Abi Sabah gördüğüm hayatta en kötü elektrik cihazlardan biriydi. Hayatta bir daha Sabah'ı hayatta almam.
Hmm.
Bedava verseler eve götürmeyi düşünürüm yani. Ya bu başıma kesin bela olur oldu da diye. Bizim televizyon Sabah'ıydı. Benim komuta 64'ü falan bağladığım. Benim ömrümü bitirdi o Sabah.
Benim de bizim de ömrümüzü şu an arçelik çamaşır makinesi bitiriyor. Üçüncü kez aynı arızayı verdi abi. Hep bir anakartı değişiyor.
Hep beyni yanar onların.
Beyin dediği anakart değişiyor.
Hep beyni yanar onların. Nedense başka arıza yaptığı gözükmemiştir.
Evet.
Ne oluyor? Beyni yanınca beyin mi getirip takıyorlar?
Anakartı değişiyor. Evde takıyorlar Allah'tan da. Ama her sene de bir tane gidiyor yani. Allah 7 senelik. Ben başıma gelecekleri tahmin ettiğim için.
Her sene bir
7
beyin,
senelik
beyin
şey yaptım. Garanti yapmıştık. Demek ki 7 tane anakart değişecek. Bunu gösteriyor.
8. senede de atacaksınız.
Evet, atacaksın çünkü anakart 450 lira.
Evet. 450 liraya bir makine alırız.
Alıyorsun.
Çarşıya çıksak evet. Beraber ucuzundan bir şey buluruz. Bu beyinler böyledir. Hep yanar.
Evet. Yani akıllı, beyinli, cartlı,
cırtlı. Kombinin beyni yanar. Şeyin, makinelerin beyni yanar. Arabada beyin yanar.
Evet.
Hep beyin yanıyor.
Bizim beynimizi yakıyorlar aslında da. Evet.
Beyin ne abi ya? Bu şeyle bizim Warhammer 40.000 dünyasında şey yapmak yasak. Yapay zeka yapmak yasak.
Hı.
Orada böyle hakikaten işte robota hakikaten herifin beynini takıyorlar.
He.
Şey organik olacak bir parçası.
Güzelmiş.
Bu hesap mı yani? Çamaşır makinesinde beyin.
O şey hani küçük çocuğa söylersin ya, yalan açıklayamazsın ya da.
Bir de şey oluyor yani böyle bir anda adam... Karşındaki servis beyin cerrahı düzeyine yükseliyor. Beyni yanmış. Vay be. Bir şey de diyemiyorsun. Sen
tabii,
de diploma cahiliz yok.
Biz, evet.
Sen beyin cerrahı diplomasına sen nörolojist olmadın işte. Hay Allah'ım ya. Veriyoruz paraları Murat.
Vallahi
çünkü
öyle.
Yani mecbursun. Şimdi kombinden ne anlayayım? Kombi bozuluyor. Çağırıyorsun adamı. Adam... Ne derse boynun bükük kabul ediyorsun.
Evet.
İşte beyni yanmış diyor. Tamam takalım beyni takalım diyorsun. Bir mezarlıktan çalayım getireyim takalım. Beyni yanmış diyor. Motoru yanmış diyor. Peki yanmamışını diyorsun. Sonra bir kombi parası veriyorsun gidiyor. Ha öyle mi? Aslında ufacık bir fiş mi çıkmıştı bilemiyorsun. Ben
evet.
Bilgisayar tamiratıyla çalıştım yıllarca. Hakikaten bazen şey gelirdi. Hani adamca orada da biz...
Hı.
Güçlü taraftaydık.
Tabii.
Adamcağız geliyor, bilgisayarı bozulmuş. Açıyorsun, hard diskin power fişi çıkmış.
Hı.
Takıyorsun yerine, işte orada sana kalmış. Adama işte bunun da beyni yanmış dedin mi, adamcağız veriyor 300 dolar.
Evet.
Ama vicdan sahibiysen diyemiyorsun tabii.
Servis parası
olsun. Hatta icabında hani o söylediğim kadar basit bir şeyse ya ödeşiriz bir şekilde hani... git yoluna deyip yolluyordun adamı hayrına. Evet. Duasını alıp yolluyordun. Ama işte vicdanında kalmış. Kimisi de beyni yanmış amca deyip 500 dolar fatura kesiyordu. Tabii. Aynı bilgisayarı teslim ediyordu sonra. Evet. Adamı kendi bilgisayarına geri satıyordu ona. Felaket. Servis işleri zor işler.
Zor. Elektronik diyorum.
Biz buraya nereden geldik? Biz ne konuşuyorduk? Nereden? Akıllı babadan. Akıllı TV'den dünyanın en aptal TV'sine geldik. Oradan da beyin ameliyatlarına girdik.
Geliriz abi biz de.
Sonra da şeye sonsuz sığmıyor. Sonra da gündem değerlendirmesi uzun oluyor. Olur tabii. Tekno seferi de adamlar yapıyor mu böyle şeyler? Yani yapıyorlar evet. Da bu kadar abartmıyorlar.
Abi Internet Explorer'da güzel bir bug bulundu, açık bulundu. Senin fare hareketlerini kaydediyor abi. Dolayısıyla sanal klavyede takılırken o da yanal oluyor. Hepsini herif kaydediyor.
Ya bu var mı böyle bir şey hakikaten?
Varmış
ya.
Evet, Microsoft'ta işte şey bakıyormuş duruma.
Allah Allah.
Daha henüz şey bundan hani bu sorundan dolayı rapor edilen bir sıkıntı yok demişler. Ama potansiyel olarak adam açıklamış, şeyi de yapmış, demosunu
da yapmış. İnternet Explorer'ın zararları da tükenmek bilmiyor yani. Yani. Zaten kendisi bir sorun.
Evet.
Bir de böyle şeylere yol açıyor. He. Üstelik Internet Explorer 10 bile bunu yapıyor.
6'dan 10'a kadar hepsinde geçerli.
Of of, Internet Explorer insanın yüzünü güldürmüyor.
Evet. Barkodun mucidi Joseph Woodland ölmüş.
Evet. 91 yaşında galiba.
Evet, 91 yaşında.
Bir mucit. Aslında yuvarlak düşünmüş ilk başta
evet,
şeyi.
Çünkü dairesel. Kumda çizmiş.
Evet, dairesel düşünmüş. Sonra işte bir blok haline gelmiş. Ama aslında adamcağızın hiç derdi de şeymiş ya. Adam asansör müziği sistemleri üzerine çalışmak istiyormuş. Babası demiş ki o asansör işi, asansör sektörü mafyanın elinde. Sen evet. O işlerle uğraşırsan işte hakkımı helal etmem demiş.
Topuğuna
sıkar. Adam da farklı şeylere yönelmiş. Yıllar önce, 60 yıl önce almış patentini. 1940'larda geliştirmeye başlamış. İşte bizim barkod sistemini, bugün artık üzerinde barkod olmayan
insanlara vuracaklar neredeyse.
Şey yok, ürün yok. İnsana neredeyse evet vuracaklar ki var. Agent 47 mi ne? Var. İşte 15 bin dolar kazanmış adam bu sistemi icat ederek. Çok ilginç. Genelde evet. Hep böyle oluyor bu mucitler. Aç kalıyorlar. Bay Woodland.
Evet.
Huzur içinde yatsın diyelim. Önemli bir
insan.
Buluş. Her gün adamın buluşunu her gün görüyoruz.
Evet, her gün görüyoruz.
Yaşıyoruz.
Biz de bu hafta iki lansmana gittik. Evet. Falo.
Depolama ürünleri, böyle A deyince, ürünleri.
Et ürünleri gibi geliyor başta ama.
Kurbanlık falan. Bir Japon firmasıymış, ben ona şaşırdım.
Evet.
Türkiye'de bir süredir varlardı da artık işte öne çıkmaya karar verdiler. Multimedya tanıdık bir firma, Multimedya satacak. Depolama ürünleri var, NAS ürünleri var.
Düzgün de ürünler gördük.
Router falan tür ürünleri de var. Hep bana hitap eden ürünleri var yani. Direkt bana angaje olacak bir firma. Ya ürünler güzele benziyor.
Evet.
Hani tasarımları işte falan da enteresandı. Rekabetçi de olacağız diyorlar.
Evet.
Bakalım, takip edeceğiz Buffalo'yu. Buffalo.
Diğeri de Sony'nin 84 inç televizyonu. Ben LG'ye gitmiştim.
Evet.
Şimdi Sony kendisininkini açıkladı.
Sen çizgiyi gittikçe arttırıyorsun. Fiyat iki katına çıktı.
Fiyat 80 bin liracık.
Ya 80 bin lira.
Ya.
Benim biraz kalbim sıkıştı.
Yani o beğenmedikleri, fazla buldukları LG 40 bin liraydı. Ondan iki tane alıyorsun.
Tabii. Yani tam olarak iki katı. Sony bir anda İki şey çok yükseltti.
Çıtayı yükseltti pazarı. Diyeceğiz de yani bu çıta yükseltmek değil bu yani.
Televizyon güzeldi.
Harikaydı canım.
Televizyon hakikaten bir kere duvar kadar 84 inç. Yani diyorsun ki evin bir duvarını buna ayırırım.
Tabii.
Üstelik duvara da asılabiliyor.
Ses sistemiyle geliyor.
Çok güzel bir ses sistemiyle geliyor.
Dual Play ile geliyor.
Hem de harika. Yani evet. Dual Play ne işte bir konsol oyununu, iki kişilik oyunu tek ekranda. Her iki oyuncu tam ekran olarak oynuyor.
Evet.
Çünkü split screen'in her bir işte screen'ini bir kişiye gösteriyor. Evet. harikaydı. Yani ben onu denedim, oynadım. Beraber burada biz zaten. LG'de de denemiştik. Evet. Güzeldi ama bu çok daha güzel.
Evet.
Yani diğer oyuncunun ekranını hiç görmüyorsun.
Neredeyse.
LG'de %5 opasiteyle falan görüyordun yine, evet, gölgesini. Burada
%2.
Yani o da bazı yerlerde. Hı. Harika. Fakat 4K içerik yok.
Yok. O yüzden şey çok önemli. Hani o çözünürlüğe nasıl scale ettiği normal yayını çok önemli. Bizim gördüğümüz bayağı güzel. Hiç bozmuyor görüntüyü.
Valla bence de güzeldi. Hani bir kere Sony zaten eskiden beri upscaling'de çok başarılı. Evet. Normal televizyon yayınını bile çok iyi ölçekliyor. Normal orada da bize DVD'ler gösterdiler.
Evet.
Blu-ray'ler gösterdiler. Çok iyiydi upscaling'i ikisinde de. Ama orijinal 4K görüntü bambaşka.
Tabii.
Fakat yok.
Yok. Bir de 3 boyutlu test ettik her zaman olduğu gibi. O da harikaydı. Harikaydı. Çünkü demolar ona göre hazırlanmıştı yani.
Harikaydı. Şimdiye kadar ilk kez, ben 3 boyutta alerjisi olan bir adamım. İlk kez vay be dedim. Hmm. Yani demoyu o kadar iyi hazırlamışlar ki. Ama televizyon da tabii, tabii düzen önünde duvar kadar. Hakikaten bu sefer yani köpek balığına dokunacak gibisin. Yani önünden geçiyor. Ekranda geçmiyor da hakikaten biraz burnunun önünden geçiyor gibi. İlk kez bu kadar iyisini gördüm.
Ben bunu daha iyisini nerede görmüştüm? Sony'nin bir tane projeksiyon cihazı var 3 boyutlu. Perdede yaptılar o işi. O da tabii çok daha büyük. Orada da aynı hissiyatı sahip. Yani orada şey önemli, büyük olacak. Demo ona göre hazırlanacak, bir de ekran büyük olacak.
Galiba başka şeyler görüş alanına girmeyecek. İçinde kaybolacaksın.
Aynen öyle.
Valla 80 milyar, 80 bin lira, 80 milyarın içinde ben hani böyle Donald Duck gibi şey yaparım.
Var yemez amca.
Ha, var yemez amca gibi oda yaparım. İçinde öyle kaybolurum. 80 bin lira Kayaşehir'de, bizim çok evet, sevdiğimiz yerleşim bölgesi. Kayaşehir'de bir daire, evet, peşinat olur en azından. Büyük kısmını öder.
Bir yandan Ağoğlu da bunu alır. Surround View yapar evinde, oyun oynar.
Evet. Dört duvara, dört televizyon. Duvara. Sony satar bunu. Hmm. İşte Ağoğlu falan alır.
Tabii, onun araştırmasını yapmışlar bu arada.
Tabii,
onu
tabii,
söyleyelim.
Tabii.
Yani Türkiye'de kim nasıl alışveriş yapıyor, onun alışkanlığını bize söylemediler ama.
Kimde Bugatti var, kimde
evet,
şey var.
Hepsini yapmışlar. Pazarı bu görmüşler yani.
Tabii.
Sipariş üzerine geliyor zaten.
Evet. Stokta yok.
Evet.
Ha bir de bazı alışveriş merkezlerinde falan sergileyecekler.
Sony Center'larda.
Hani merak edecek olanlar
nerede o olduğu da malum. İstinye Park'ta bir tanesi.
İstinye Park'ta. Kanyon'da. Belki Cevahir'de olur. Belki,
evet.
İşte izlesinler, denk gelenler. Hakikaten öyle böyle bir şey değil.
Evet. En azından 3 boyutu denettiriyorlar, evet, orada. Görürler.
Şunu da söyleyeyim. Murat şimdi böyle işte. Sen, 80 bin liraymış abi.
İki sene sonra.
İki sene sonra evde.
Evet.
Yani 3 sene sonra evde.
Doğru.
O yüzden. O da teknolojinin güzel kısmı.
Evet.
O da güzel kısmı. Ben ilk Pioneer'ın 1080p plazmasını gördüğümde, işte Kuro serisi, 5. nesil miydi neydi ilk gördüğümde, o da işte 20 bin lira falandı. Aa dedik, yerli araba alınır bu paraya. Şimdi 80 binleri gördük. Artı ne oldu? O plazma işte gitti. En sonunda evine, evet, geldi. Hani
geldi.
Gelmedi
de gitti.
De geldi. Hani eş değeri yani, oldu. Gitti.
Onu da açtık gitti. Gitti yani.
Hatta o Hurdalı'ya gitti şimdi. Öyle.
Evet, oyun dünyasına geçeyim. Senin heyecanlandıran bir haber var. Space Hulk gelecekmiş.
Evet. Bağırsak mı acaba Space Hulk diye? Onun, çünkü ilk duyuran site muhteşem bir makale yayınladı. He, bir sayfa boyunca sadece Space Hulk yazıyor. Çünkü Space Hulk harika bir şey. Yani bu Amiga'da Space Crusade falan oynamışlardır işte. Biz UFO'dan bahsettik, evet, ya. UFO'nun öncüsü neydi? Laser Squad. Hı-hı. İşte Laser Squad, Space Crusade falan bunlar turn bazlı strateji oyunu. Hepsi aynı. Space Hulk da öyle. Şimdi Space Hulk Warhammer 40.000 dünyasından, hı, aslında masaüstü oyun. Hı. Bir set bu. Oyunda şu. Şimdi Space Hulk bu dünyada, evrende şey deniyor. Böyle savrulmuş, gitmiş, parçalanmış uzay gemisi. Böyle 5.000 yıldır uzayda kendi halinde geziyor. Arada, hı, böyle başka gemilerle çarpışıyor. Onlar da ona katılıyor. Göktaşı geliyor, içine gömülüyor. O da ona şey. Öyle bir kütle olmuş. Hı. Her şey birbirine girmiş. Fakat bunlar işte bunu bunlar serseri mayın gibi uzayda dolaşıyorlar ama içine genelde işte orklar falan bunun içine yerleşiyor. Hmm. Ya da daha kötüsü tiranitler var ya, evet. Zerg'in karşılığı. Aha. Tiranitler bunun içine yerleşiyor. Dolayısıyla bu böyle bir yıldız sistemine girdiği zaman insanların paniğe buna yalaçıyor. Müdahale etmesi gerekiyor. Direkt de havaya uçuramıyorsun çünkü içinde böyle 5000 yıllık artefaktlar, teknolojiler falan olabilir. Girip bakıyorsun. Buna işte Space Marine'lerden bir birlik hazırlanıyor. Terminator armorlı, ağır zırhlı bir birlik hazırlanıyor. Böyle 5-6 kişilik işte Kill Team giriyor içine, araştırıyor. Bu tam oyun ideal, oyun olayı işte. Şimdi normalde bunu masa üstünde zarla falan oynuyorsun. Fakat bunu Games Workshop böyle yıllar önce bir kere çıkarttı, sattı. Bir daha çıkartmadı. Geçen sene bile bir daha çıkarttı, 100 tane mi 1000 tane mi ne sattı. Alan bulamıyorsun. Ya 100 küsur pound şu anda iyisi eBay'de. O da parçaları eksik mi değil mi belli değil. Amiga'da vardı Space Hulk. Hatta PC'de de var. PC'de ikincisi de var. Revenge of the Blood Angels diye. Onu oynadık. Çok zor bir oyundu. Benim zaten Amiga'm yoktu. Hiç tad alamadım. Arkadaşlarım oynadı. İşte şimdi oynayacağız. Yine çıkıyor Space Hulk. Ama PC'ye.
Detayları yok.
iOS'a çıkacak, Mac'e çıkacak, Windows'a çıkacak. Bir kere hani mobil versiyonunda olacak olması biraz tedirgin ediyor insanı.
Evet, kesinlikle.
Bir özelliği karşılıklı oynanabilecek. Yani sen Mac'ten ben PC'den oynayacağım ama multiplayer oynayabileceğiz.
Peki turn-based oyun mu acaba?
Turn-based ama herhalde bir multiplayer'a bir şeyler yapacaklar.
Hiç şey yok, şeyde de XCOM'da da multiplayer var sonuçta.
Şey oluyor ya... Real time oynuyorsun ama space'a bas durdur olayı var ya, öyle bir hibrit turn based, öyle bir şey olabilir.
Bence XCOM gibi olsun.
Bence de öyle olsun. Turn bazlı şey ama yani o tür olsun. Ya bir yalnız şu var. Murat hani bir mobil oyun firması hazırlıyor. Hmm. Yani Relic falan değil.
Evet.
Feci fiyasko olması da
mümkün.
THQ değil. Normalde Warhammer 40.000 lisansı THQ'da hala ama THQ'da değil. Yani felaket bir şey de çıkabilir, şaheser de çıkabilir. Ama benim gibi hani eski oyuncular, Amiga'da falan oynamış olanlar çıldırdı, heyecanlandı. Hmm. O yüzden işte o Rock Paper Shotgun sitesi de adam bir sayfa boyunca sadece Space Hulk yazmış. Bir de bilgi yok, ne yapsın?
Yani.
Evet, Space Hulk geliyor. Oynayacağız.
Valve kendi konsolunu geliştiriyormuş.
Artık şeyden çıktı. Yumurtadan çıktı civciv. Bir konsol geliştirecekler. Kontrol şey PC olacak bu yani. Konsol PC ama Steam PC'si. Ya Murat burada sorun ne biliyor musun? Şimdi bu PC'nin biraz güçlü olması gerekiyor. Yani. Çünkü eğer bana tutup da işte Deus Ex oynatacaksan, 4.3 oynatacaksan onboard grafikte olmaz bu iş. Ama onboard grafik olmadı mı da böyle küçücük, minicik external power supply'lı kasa olmuyor.
Olmuyor.
Bakalım nasıl bir şey çıkacak.
Göreceğiz.
Ben ondan önce kendi Steam box'ımı yapacağım ama. Şeyini, videosunu yayınlayacağız onu.
Tamam. Eksiksiz Super Nintendo oyun koleksiyonu 25 bin dolara satışta.
Evet. Bütün var olan bütün şey 721 Super Nintendo oyunu. Super Nintendo oyun kütüphanesinin tamamıymış Murat. Adam eBay'e koymuş. Teklifler geliyormuş işte 300 dolar, 500 dolar falan gibi. Adam hani gülüp geliyor. Geçiyor onları. Şey gelmiş. 20 bin gelmiş. Teklif en fazla 20 bin dolar. 25 bin istiyor kendisi. Şey diyor adam da mantıklı, diyor ki yani bak bu oyunların diyor her biri hani eBay'den 3 dolardan 5 dolardan işte kimisi 1-2 tanesi pahalı yüzlerce dolar değerinde olanlar varmış. Alınabilir diyor ama diyor bunun özelliği kardeşim benim koleksiyonum eksiksiz. Bir kere parayı veriyorsun, var olan bütün şeyini, oyunları, bu da tabii kutulu mutulu kitapçıyla temiz bir koleksiyon alıyorsun. Adam işte şeye 25 bine veririm diyor. Bakalım.
Yine de hani şey yorumlar çok daha fazla edeceği yorumdu ama. Yine de bu halde bile çok henüz satılmamış.
Ya işte 700 küsur oyunun 60 tanesi hakikaten değerliymiş. Geri kalanı 3 dolara 5 dolara eBay'den zaten alınabilen şeylermiş. İşte bakalım daha büyük olsa satılmayacaktır ya da çok parası olan birisi hani öylesine verip parayı alacaktır sonra da atacaktır falan artık bilmiyoruz. Ya Super Nintendo harika bir makinedir de Murat Türkiye'de az bilinir.
Evet.
Bu konsollar Türkiye'ye pek gelmedi. Ben şey için getireceğim tozlu raflar için. Super Nintendo harikadır ya. Yani bugün olsun çok güzel oynarsın oyunlarını. Tabii bunlar pek 3D oyunlar değil biliyorsun. Daha çok işte Final Fight falan türü oyunlar ama hepsi güzeldir yani grafikleri şeyleri. Böyle 8 bit Nintendo gibi değildir. Keyifle oynarsın şimdi şuraya kursak. Macit Final Fight'ı bitirir yani. Biliyor mudur acaba Final Fight falan Macit? Yani? Macit bir deneyelim mi?
Macit bu arada şey Aminet olacaktı.
Evet geçmiş bakalım, olsun.
Haber gelmedi daha.
Biz onu şey yapalım. Mesela Final Fight'ı koyalım. Diyelim ki Macit yeni oyun geldi.
Evet.
Capcom'dan. Bakalım ne diyecek. Biliyordur ya oynamıştır onlar. Herhalde.
Yeni il 2 Sturmovik geliyormuş.
Ya bu da işte bizim simülasyoncuların içinde yara. Biliyorsunuz Sturmovik PC'deki en iyi İkinci Dünya Savaşı dönemi simülasyon o. Simülasyonlardan biri falan diyecektim. Hayır abicim bu. Sonra Sturmovik'in geçen sene işte Cliffs of Dover çıktı. Felaket. Saçımızı başımızı yolduk. Rezil bir şey. Yani bitmemiş. Yani rezilliği şöyle. Uçuş modelleri falan yine her şey harika da. Yani bir arayüzü falan inanamazsın yani bu kadar kötü mü olabilir diye. Bitmemiş yani. Bitmeden simülasyonların kaderi. Bitmeden piyasaya sürmek. Çünkü bitmiyor onların geliştirilmesi. Bir yerden sonra da parayı veren firma diyor ki yeter be hani ne çok uğraştınız. Ne varsa verin bana diyor. Cliffs of Dover bir yediğimiz bir kazık olarak tarihe geçti. Şimdi yine bu şey hazırlayan ekip yeni bir atılımla işte Sturmovik Battle of Stalingrad'ı yapacakmış 2014'te. 2014'de hayatta yetişmez. Hmm. Bu adamlar her zaman 2-3 sene ıskalıyorlar. Vallahi çok ihtiyacımız var. İnşallah şey çıkar. Böyle muhteşem bir biz hala Sturmovik oynuyoruz. Onun yerine geçecek bir muhteşem bir simülasyon çıkar ama yani umut fakirin ekmeği, umut simülasyoncunun pervanesi. Yani bu tarihten sonra çok biliyorsun çünkü simülasyon falan karışık oyunlar. UFO'yu bile, XCOM'u bile basitleştirmişler. Öyle bütün klavyedeki bütün tuşların kullanıldığı oyunlar falan geçti yani.
Bu arada Arma 3 belirsiz bir tarihe ertelenmiş çünkü geliştiricileri hala tutuklu.
Hapiste Yunanistan'da adamlar. 2013 diyorlar ama tarih vermiyorlar.
Evet.
Artı yani o bile bence şey zor. Kuşkulu. Çünkü adamlar hapiste. Çıkartamıyorlar. Çünkü Yunanistan'da her yer kapalı, grev var. Rezillik.
Rezalet. Steam'e bakıyorum da Crysis'ler indirimde abi. Hala oynamamış olan varsa alabilirler. %75 indirim. 10 dolara
ben
alıyorsun.
Ben Total Pack mi ne bir şey almıştım.
Ha, evet. O yine 2. Ondan da var. Hepsini koymuşlar içine. Onun dışında pek bir şey yok. Red Orchestra 2 Free Weekend diyor.
Tamam.
O var. Dişe dokunur bir şey yok. Başka da haber yok.
Yok.
Evet.
O zaman kaç saat oldu yine?
Vallahi hiç bakmadım. Bakmak da istemiyorum. şimdi bir şey diyor musun abi bizle ilgili?
Sevgiler, saygılar diyorum. Ne diyeyim Murat işte. İlginç bölümler çektik geçen hafta. Raspberry Pi'yi sonunda bitirdik.
Evet.
Yapabileceğimizi yaptık. Artık daha Raspberry Pi'de bir gelişme olmadığı sürece şu an için yapılabilecek pek bir şey yok. Hani sonuçta benim Linux bilgim falan da kısıtlı.
Her ne kadar Stallman'a benzesen de.
İşte Raspberry Pi'yi yaptık. Ha ileride şey yaparız. Hani yeni bir şey çıkar, Raspberry Pi 2 çıkar, bir şey çıkar, geri döneriz.
Ama onun dışında hani bir şey yapan adam da olursa, bununla almış güzel şeyler yapan biri gelir buraya.
Bize gelsin.
Yani.
İşte benzer şeyler var. İşte hatta bazı okuyucularımız sağ olsunlar yollayayım demişler. İşte Android çubukları falan var. Ya yer veririz de tabii Türkiye'de satılmıyor.
Androidçi bu ne ya?
Ufacık bir bilgisayar yani USB stick kadar bilgisayar. İçinde Android var. Hatta direkt şey böyle HDMI hani ucunda HDMI ha, sabit anladım. Televizyona takıyorsun çok direkt. Onlardan yer veririz ya. Ben kurtlu adamım. Dur dayanamam. Şimdi sevgili Kore Üstüner falan yollayayım demiş bizim müdavimlerimizden. Ya yollasın tamam şey yaparız. Onlara da bakarız. Ben öyle küçük makinelere meraklıyım. Raspberry Pi'yi yaptık.
Evet.
İlginç bir şey şimdiye kadar hani hiç bilgisayar basınının yer vermediği bir ürün kategorisinde bir şeyler çektik. Hı hı. Haftaya yayına girer. İlgilerini çekecek zannediyorum çünkü hiç yer verilmemiş bir şey biliyorsun. Hı hı. Onun dışında ürünler inceledik.
Evet.
Nexus 10
geldi.
Geldi sağ olsun dinleyicimizden geldi. Çektik videosunu. Başka da kimse de yok gördüğüm herhalde kadarıyla. Nexus 10'u gireceğiz. İşte bu sürpriz cihazı gireceğiz. Hı-hı. Başka incelemelerimiz var. Evet. Yani gündem dolu dolu gidiyor. Bir tozlu raflar yok. Onlar... Ya o da işte söylediğim gibi kolay bölümleri bitti.
O yüzden
artık
yok.
Çok yani kolay temin edilebilecek bir donanım yok.
Yok.
Ve pahalı mesela oyunlar bile Murat ucuz oyunlar bile bitti.
Evet.
Yani şimdi yani bir mesela Macit çok sıkıştırıyor beni haklı olarak. Outlaws'ı istiyor Lucas filminin evet. oyunlarından.
Efsane.
Ya Outlaws'ın $50 aşağı bulamıyorum eBay'de.
Yok ben de
bazı oyunlar yok. Öyle. Bir X-Wing vs. TIE Fighter falan. Ucuzu yok bunların.
Yok.
Yani yakın gelecekte yapacağım. Hadi şimdi ağzımdan kaçmış olacak. Shadow of the Beast bile ucuzu yok.
Yok.
Amiga oyunu ucuzu yok. Biz çok mutlu değiliz. Hani rahat değil, mutlu değiliz değil mi? Rahat değiliz. Dolayısıyla hani bas $50 al Outlaws'ı, bas $70 al Barbarian 2'yi de olmuyor pek. O yüzden biraz ağır gidiyor.
Evet. O zaman Levent abi bu haftayı böyle noktalamış olalım.
Evet.
Önümüzdeki haftada görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sunuyor.